masalın külleri uçtu bu gece. Yorgun kırgın kahramanı, gel gör ki yalnız tek gece. Çok değil kısa zaman önce bir masal yeşerdi içimde. Sen her gün yalanlar söyledikçe can verdi kalbimde sessizce. Yüzüm gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçip sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Yüzüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçip sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Şişene kadar ağlamak istiyorum. İçip sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Yüzüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçip sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Şişene kadar ağlamak istiyorum. İçip sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Yüzüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçip sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum.
Merhaba herkese, bir engel yaşını saatlerde yine birlikteyiz.
Evet, merhaba herkese.
Karlı bir İstanbul gününden.
Hakikaten karlı ve tipiydi. Tam ben buraya gelirken hocam yine kara ve tipiye yakalanarak geldim. Böyle müthiş de.
Zaten hocam dün gece bir kar yağdı ki rüzgarla birlikte. Evet. Ben rüyamda böyle bir çıtırdı geliyor ama dedim herhalde rüya görüyorum ben. Böyle uyur yanık gibi ses geldi.
Hakikaten mi? Ben de bugün arabada giderken o karı yani sabahleyin nasıl böyle çır çır aha dedim herhalde ortalık yani şey oldu bu kadar kar yağdığına göre. Evet. Kar aslında şey böyle biraz sert dolu tarzı. Şimdi kar yağıyor. Yumuşak bir kar değil de.
Onun sebebi şeymiş benim böyle takip ettiğim hava durumu siteleri var ya. Çok böyle meteoroloji okumuş biri zaten o siteyi açmış. Denizlerin hala 13-14 derece sıcaklıkta olması ve havanın aşırı soğuk olması. Şu anda eksi İstanbul üzerindeki şey bugün eksi 12'ye falan düşecekti. Atmosferin seviyindeki sıcaklık. Bu da normal kar tanesinin aniden işte denizden gelen buharlarla o buharların soğumasıyla buz kaplanmasıyla oluşuyor. Bulgur dedikleri İngilizce olarak da Gropul diye tabir ettikleri kar yağışı.
Aynen aynen. Gerçekten öyle. Bir de insanlar şeyden korktu hocam. Şimşek falan çakmış.
Evet. Bugün zaten İstanbul'un birçok yerinde şimşek, gök gürültüsü falan. Hatta
işte kar yağarken gök gürültüsü pek alışık olunan bir şey olmadığı için.
Evet evet. Hatta bugün sanırım bugün ya da dün iki uçağı Yıldırım servis, bir tanesine havaalanında kalkmadan bir tanesi de kalktıktan sonra servis etmiş sanırım.
Evet. Bu arada bugün arkadaşlar Twitter'daki tabirle 11-12-13.
Evet, 11-12-13.
Evet, 11 Aralık 2013 öyle diyorlardı.
Hatta şey muhabbeti vardı, bir daha 90 yıl sonra böyle bir şey olacak diye.
Geçen sene de şeydi, 12-12-12 vardı hatırlıyorsan. Bir daha ne zaman olur
ki? O da şeymiş galiba, 2100... 1 Şubat 2100'de galiba 1-2-3 gibi bir şey olacakmış.
Evet, bayağı neyse o günü birileri görürse. Ne olabilir? Evet. 11-12-13 yani 11 Aralık 2013'te. Daha sonra çünkü programları dinlerken kaçırıyoruz hocam. Başta söylemeden böyle G'ye de alıyoruz. Lan ne zaman? Hangi programdı bu? Hangi ayın programıydı acaba diye kalıyoruz.
Evet doğru.
O oluyor. Arkadaşlar bugün tekrar sizlerle birlikteyiz. 11 Aralık akşamından. Ve tabii iletişim adresimizi yine hatırlatalım. radyo@golenparmak.org ve engelsevişim@hotmail.com.
Evet.
İki haftalık bir aralığın ardından sizlerle küçük bir aksamayla geldik ama bu sefer siz çok çok az hissettiniz büyük ihtimalle. Mehmet abi sağ olsun hemen tanıtımımızı girdi. Biz de o arada storanım sağ olsun.
Düzenlemeleri yaptık.
Ve tekrar buraya geldik arkadaşlar.
Evet.
Bu karlı havada iyi maçta bugün dün olduğunu, oynandığına göre hocam insanlar bizi dinliyordur. radyo@golenparmak ve engelsevişim@hotmail.com adresinden bizi dinleyip iki haftalık bir aradan sonra sizinleyiz aslında. Bundan önce Kasım'ın sonunda birlikteydik değil mi hocam?
Evet.
Ve o programdan sonra bir seminer gerçekleştirdik. İyi Bilinç Kemal Özceyhan seminerinde gerçekleştirdik.
Hatta geçen hafta bizim yerimizde o seminer yayınlanacaktı sanırım.
Evet yayınlanmış sanırım. Mehmet Aslan o semineri yayınladı sağ olsun. Bir dahaki seminerimizde bir dahaki pazar yani 22 Aralık'ta.
Evet,
İnşallah çok o gün karsız bir hava olmasını umuyoruz. O gün 22 Aralık'taki seminerimiz görme engellilerin matematik eğitimi üzerine arkadaşlar. Epey yoğun bir konu olacak. Her şeyden önce Kilios'taki hocamız Metin Gökçe bizimle birlikte olacak o seminerde. Hı hı. O yüzden insanları bekliyoruz. Çeşitli matematik materyallerini gösterme şansımız olacak hocam. Taylor kasa, küp kasa,
abaküs
gibi. Onun dışında bilgisayarla matematik nasıl yapılıyor onları göstereceğiz. Böyle bazı sürprizlerimizin olacağı bir seminer dizisi. Seminer olmasını istiyoruz. Umarım iki saate sığdırabiliriz Bahar ve benim moderatörlüğümde olacak. Ama daha çok konuklarımızı biz sunacağız yani. Hani onların daha çok bir şeyler anlatmasını. Emre var bizim okulumuzda. Emre Ev geçen sene ilk 100'e giren 104. olmuştu 2 sene önce.
Evet.
Ve matematiği full çeken arkadaşlarımızdan ve tamamen görme engelli bir arkadaşımız. Ne yaptı da matematiği bu hale getirdi? Ondan da küçük bilgiler alacağız. Umarım iyi bir seminer olur. Katkılarınız varsa şunu da işleyin, bunu da anlatın diyorsanız matematik seminerinde şimdiden bekliyoruz. Ama ilk seminerimiz düşündüğümüzden çok daha verimli geçti mi Adem Hocam?
Evet evet güzeldi. Hakikaten çok güzeldi. Yani bilmiyorum geçen hafta dinleme fırsatı buldu mu dinleyicilerimiz band kaydımızı da zaten o an canlı da yayınladığımız için dinleme fırsatı o anda bulanlar da olmuştur. Dinleyemeyenler de geçen hafta dinlemiştir. Yani dolu dolu bir seminer geçti.
Evet hakikaten güzeldi. Tekrar o sound spacing'i var onu da şimdi dünya sesler maalesef arkadaşlar istemediğimiz sorunlarla karşı karşıya. Yoğun bir spam saldırısı yaşandı ve site şu an çalışmıyor. Tarihte veremiyoruz yani ne zaman
yani,
çalışacağız.
Durumu ne olacak şu anda belirsiz.
Evet yani tamamen site tasarımının değişmesi gerekiyor. Buradan açıklamamız gerekiyor maalesef. Yani o yüzden şimdilik SendSpace üzerinden linklerimizi paylaşacağız açıkçası.
Evet.
Umarız tekrar açma şansımız olur ama şu an tam yani kesin bir şey söyleyemiyorum açıkçası. Dünya Seslen'le ilgili.
Evet.
Evet bugün öyle bir gündü. Dur bakayım hocam şu benim şeyi dinletebileceğim mi dinleyicilerimize bir bakalım.
Ha evet.
Maç derken biliyorsunuz Galatasaray'ın maçı da ertelendi dün şeyden sonra arkadaşlar. Evet bugün.
Bu arada ben fon müziğimizin yerini değiştirdim. fon müziğim için tekrar çalma özelliği gitmiş tabii, ben onu unuttum için fon müziği bir defa çaldım.
Niye şey oldu diye tekrar çalma özelliği.
Ben parça arasında fon müziğimizi ayarlamış olacağım arkadaşlar.
Evet. Şimdi ben neyse bu zaten fonsuz çalalım hocam. Neredesin Arfan? Ha buraya geliyor. Şimdi bakalım çalacak.
Tekrar oynat. Düğme. Tekrar oynat.
Evet. Galiba bu YouTube'daki şey...
Sürüyor. Tekrar oynat. Düğme. Galatasaray 1-0 Juventus. Tam ekran. Galatasaray. İlerleme durumu. 59 saniye. Y çizgi 59 saniye. Tekrar oynat.
Tekrar deyince çalacak bence.
Burak Lat. Düğme.
Evet. Evet. İnternet.
Sürüyor. Burak. Sürüyor. Düğme.
Hakikaten bugün Galatasaray maç özetlerine bakmaya çalışıyordum. Bulamadım. Bulurken bunu buldum arkadaşlar. Aa dedim bunu mutlaka radyoda paylaşayım. Adam hakikaten şov yapmış böyle.
Evet ya.
Bizimkilerden daha çok sevilmiş. Arap galiba değil mi
evet,
hocam?
Evet Arap.
Hayır.
Hakikaten adam... bizimkilerden daha çok sevilmiş.
Schneider.
Kopmuş ya adam, kopmuş. Yani resmen kopmuş yani.
Orada. Ya ilahi. Evet, aman ya Allah'ım falan diyor hocam bana. Evet. Adam hep bağırmış değil mi? Evet gerçekten o da
Galatasaray'ı da tebrik ediyoruz hakikaten
evet, çok önemli, beklenmedik bir anda
bir maçtı.
Böyle iki günde biten maç sonunda iki gün sürdü maç. Hatta hocam şey çok komikmiş, bugünkü maç başladı ya. Hı-hı. Maç başlarken herkes o an maç nerede, durduğu, nerede duruyorsa aynı yerden başlatmış biliyor musun? O arada mesela Ebu Eve sakatmış, oyun dışındaymış, şimdi oyun dışındaymış falan yani böyle. Öyle başlatmış, öyle ilginç bir şeydi yani. Evet. Peki bugün nelerimiz var hocam, konuklarımız kimler?
Evet bugün konuklarımız kimler? Bugün önce yani biz tabii her zamanki gibi bir takım konulardan bahsediyor olacağız yine programımız içerisinde. Bugün Çağrı konuğumuz olacak. Hı-hı. Bize biz de Nevreda ile ilgili konuşacağız Çağrı ile ve ekran okuyucularla ilgili genel olarak konuşacağız. Başka hocam konuklarımız?
Tabii ki Çağrı var bugün.
Bugün Çağrı var evet.
Onu bahsettin mi ben paralarını şeye bakarken?
Ben söyledim.
Emre bu Emre'den özür diliyoruz
evet,
arkadaşlar.
Emre'den özür diliyoruz. Biz zaten Emre artık
yapmamış o zaman hep
sunucusuymuş.
Daimi konumun olduğu için onu unutmuşuz evet, aradan ama evet. Emre bizimle birlikte olacak. Programın ikinci yarısında bizimle birlikte olmasını bekliyoruz. O şey yapacağız bakalım. O şekilde devam edeceğiz. Peki. Öncelikle ne yapalım hocam? Bir müzik arası verir mi?
Bir müzik arası verelim. Daha sonra da
daha sonra
başlayalım. Devam etsin bakalım. Evet. Evet benim.
Verdiniz mi hocam?
Yok veremedim çünkü evet. Öyle seçici açılmış. Nasıl dokunduysam. Evet. Şu anda ben... parçamız girdi arkadaşlar. Evet. Geliyoruz.
Sonu ayarlasana hocam.
Dove sei adesso? Dove sei amore mio? Dove l'amore,
can I tell you of my love? Here is my story. I sing a love song, sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling's so strong. Come to me, baby, don't keep me waiting. Another night without you here and I'll go crazy. There is no other, there is no other. No other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry you away. Dove l'amore, where are you now, my love? I need you here to hold me. Whisper so sweetly, feel my heart beating. I need to hold you in my arms, I want you near me. Come to me, baby, don't keep me waiting. Another night without you here and I'll go crazy. There is no other, there is no other. No other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry you away.
Evet, Çağrı konuğumuz.
Evet, herkese tekrar iyi akşamlar. Çağrı sana da
Çağrı, hoş geldin.
Eyvallah, herkese benden de iyi akşamlar. Size de tabii.
Teşekkür ediyoruz. Biz de Çağrı'yla şey konuşuyorduk. Aa, iPhone'dan mı veriyorsunuz yayını diye şaşırdı. Anlatalım tekrar programdan. iPhone'dan veriyoruz tam iPhone ortamında.
Gerçekten hissedilir derecede şey, kalite açısından bayağı fark etmiş.
Evet, evet. Zaten iPhone'un mikrofonu epey iyi o anlamda.
Hı-hı.
Ses aktarım kalitesi de güzel. Yani verdiği ses kalitesi.
Bir de stereo olsa ne güzel olur ama.
Değil mi? Evet.
Evet, onun için hakikaten stereo bir şey olsa.
Yani, iPhone'un beğenmediğim özelliklerinden biri o işte. Stereo mikrofonu olmaması.
Evet, aslında hı-hı, yapabilirler. Niye yapmamışlar?
Doğru anladım, değil mi? Oradan evet, alsa süper olurmuş hakikaten.
Evet. Belki biraz şeyden, yani, bilmiyorum, körlükten mi? Sesi daha fazla şey yapıyoruz yani. Evet. Stereo olmasını o yüzden şey önemsiyoruz yani şey.
Doğru söylüyorsun.
Evet.
Bu arada Sevgi Hanım şey yazmış, hoş geldiniz demiş. Yani ben program şeylerini ileteyim, evimize hoş geldiniz demiş. Videoyu nereden bularım bilirim demiş, demi dinlettiğiniz videoyu. YouTube'a Galatasaray Juventus yazarsanız oradaki Champions League diye bir video var. Onlardan bir tanesi, tıklayın. Hani oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Onu belirteyim burada.
O da çok hoştu gerçekten.
Evet. Ya bir de başka bir şey ararken orada buldum ben.
Kendimi sesli giderken yakaladım böyle.
O an dedi. Evet, Çağrı bizim programımıza ilk kez konuk oluyor arkadaşlar.
Evet, evet.
Bizim için bu önemli bir gün yani. Çağrı'yı bile konuk edebildiysek
tamam. Yıllardır program yapıyoruz. Çağrı'yla ilk defa bir program yapacağız.
Ya benim işim nasıl önemli diyorum. Ben diyorum şerifte ne zaman dediğin konu kadarı acaba falan diye. Öyle bir geri planda bir şeyim var yani diyorum.
Abi sen şimdi ağır abilerden olduğun için.
Esnaf kullandı. Hani başka İbonluklar vesaire olduğu zamanlarda.
Ya fırsatlar olmadı. Sen akşamları bazen çok yoğun olamıyordun. Biz seni almak istediğimiz sıralarda öyle dönemler oldu falan ama neyse. Geç olsun güç olmasın diye.
Evet,
evet. Evet, evet. Çağrı ile aslında hem NVDA'yı da konuşacağız. Diğer ekran okuyucuları da konuşacağız.
Şimdi evet, tabii nereden başlayalım biz?
Önce aslında Çağrı, yani herkes seni tanımakla beraber biz hep programımıza ilk konuk olan kişilere adettendir. Nedir, kimdir bu kişi kardeşim, nereden çıkmıştır, bir kendisinden kısaca bahsetmesini istiyoruz. Oradan başlayalım istersen.
Allah, başlayalım. Hayır, ben
tabii Çağrı bütün kendini anlatmaya kalksa bir program biter ama yine de
o konuda bir de zorlanıyorum. Hani bir şey, neden bahsetmek, hani hem kendimden bahsetmenin zorluğu psikolojik açıdan, ben yani çok kendi yaptıklarımdan bahsedemeyen öyle bir yeteneği de olmayan diyelim hadi bir adamın öyle bir Adem oluyoruz. Şimdi biz yani üniversite zamanında Adem'le birlikteydik. Örneğin gerçekten evet. Uluslararası ilişkiler okuduk. Aha. İşte mesela bir resim meselesi çok sorulur. Hala soruluyordur herhalde insanlar bir yere geldiğinde. O soruya en zor yanıtlar veren biriyimdir. Mesela hani benim doğduğum yer farklı, büyüdüğüm yer farklı. Muş'ta doğdum, işte babamlar falan Artvinli, işte ben İzmir'de büyüdüm, daha çok İzmir Körler Okulu'nda okudum. Liseyi falan da hep İzmir'de okudum. İşte sonra işte babam, işte ailem falan Manisa'daydı bu arada. Falan yani birçok kentle bir yerden ilişkisi olan işte 20 yıldan beri de İstanbul'da yaşıyorum. Boğaziçi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde 93-98 yılları arasında okudum. Adem de benim çömezimdir.
Evet.
Çağrı'nın bir alt devresiyim ben.
Bilgisayarla da ilk aslında bu Beyaz Ay'da Lokun abinin Mısır aracılığıyla tanıştık. Ama hani çok ilgimi o zaman çekmemişler o kurslarda. Doğrudan bilgisayara girdik çünkü bu insanlar beni daha çok bilgi teknolojileri aracılığıyla tanıyorlar. Şimdi sonrasında böyle bizim internet erişimimizin de olduğu küçük odalarımız vardı Adem'dir.
Evet, evet.
Odalar, küçük odalardan birinde bilgisayar koydular bizim için. Orada işte o zaman işte Windows'un DOS versiyonu vardı, Localize diye. Onun işte tabii İngilizce destek gibi sentezisi vardı. O zamanlar Türkçe sanırım yoktu ya da yeni evet, yoktu ya. Evet.
Garip Türkçe şeyler deniyorlarmış galiba Braille RSP'ye falan da böyle acayip acayip.
Yani öyle Türkçe varsayılmazlar. Yani çalışıyorlardı ama hani çok böyle,
Türkçe gibi yani.
Hani Tiny'de falan galiba. Tiny'de bir şey var da çok kullanmadığım bir şey diye. Dostum. Ekran okuyucu program. O bir de galiba şey vardı. Yılını hatırlamıyorum ama Apollo için.
Evet, evet.
Evet, aslında ilk Türkçe ses o diyebiliriz.
Apollo, pardon Çağrı'cığım sözünü kestim. Apollo donanımsal bir sentezleyiciydi.
Evet.
O hala var yani. Onu hala beğenenler, onu hala olsa kullanırız diyenler var biliyor musun Çağrı? Ya? Keşke.
Gerçekten.
Allah.
Ben çok hatırlamıyorum tabii ama. Şimdi biz Vocalize tabii adını şey internet erişiminde bizim Hamlin diye bir şey vardı. Lynx diye bir Unix üzerinde çalışan bir internet tarayıcısı vardı. O DOS bilgisayar üzerinden biz Boğaziçi Üniversitesi'nin sunucusuna bağlanıyorduk internete erişmek için önce.
Evet.
Tabii o bağlandıktan sonra artık bu Unix yani yapabileceğimiz şeyler yani Unix tabanlı komutlarla artık yapabiliyorduk. DOS'a yakın şeylerle. Lynx diye bir internet tarayıcısı var dediğim gibi. Onun aracılığıyla ben Gutenberg vardı işte bu online olarak birçok metne yani kitap metnine ulaşabildiğimi görünce daha fazla ilgilenmeye başladım bilgisayarlarla. Bilgisayardan, internette. Aslında hani temel motivasyon kaynağı buydu.
Bilgisayardan kitap okumak değil mi?
Evet evet kitap, evet. Kitap okumaktı. Kesinlikle. Hatta yani o dönemde hala ilgiliyimdir. Yani Noam Chomsky'nin böyle birçok kitabına ulaşabildim. Onları böyle şu anda aslında hani bulsam ben bu sesi nasıl tahammül etmişim diyeceğim bir sesle. Yani Vocalize'ın neydi o şeyin adı? Adem hatırlıyor musun? Sounding Board.
Sounding Board diye bir...
Evet, evet. Sounding Board diye bir şey var. Yine hardware yani donanımsal bir sentezleyici ama bu bilgisayara bağlanıyor. Ses kartı gibi.
Ses kartı gibi bilgisayara takılan bir
evet,
şey.
Evet, evet. Ses kartı gibi bilgisayara. Evet. Bu Apollo bilgisayar takımına hariç bir sentezleyici. Bu da internal yani dahili bir donanımsal sentezleyici. Onun üzerinden bir sürü şey kitap okudum artık. Hatta bir sürü arkadaş bize takılırdı hatta bana. Sen ne yapıyorsun o saatlerce o küçücük odada İnsan başında dattat.
Evet evet hatırlıyorum çağır onları.
Dattat diye kullan. Başın ağrımıyor mu falan filan diye. İşte,
ya baya o olayı sen verimli olarak kullandın o zaman çağır. Yani orada kitap okudun falan baya.
İşte diyorum ya şimdi olsa yani gerçekten tahammül edilmesi kolay değil aslında.
Evet ama yani, işte bir tek o olunca şansın.
Canlandırmaya çalışıyorum ama şartlar olmayınca insan tabii ona şey yapmaya çalışıyorum.
Evet, ben o odayı hatırlıyorum. Ben geldiğimde de vardı ama pek de kullan yani anladığım kadarıyla insanlar da çok o dönem yok, herkes gerçi o zaman diye tahmin
edildi.
Bir dönem çare kullanmıyormuş. Bir dönem çare biz kullandık. Hatta şeye sarmıştık çare bir dönem. O sistem üzerinde Unix öğrenmeyi sağlayan Learn diye bir şey vardı.
Adem'le paslaşıyorduk yani. Ben öğrendiğim Adem'e diyoruz bak şunu keşfettim şöyle falan filan. Adem bana aktarıyordu. Evet. Ama bu anlamda karşılıklı olarak bayağı birbirimizi şey yapmışızdır. Yani
evet. Hatta Çağrı diyordu mesela ben işte şu derse geçtim bak bunları anlatıyor orada diye.
Evet, evet.
Sonra ben geliyordum ben diyordum bak şunları gördüm bugün bunları gösterdi. Biz böyle aralarda fırsat buldukça öyle.
Evet, yani öyle bir sanki rekabet halinde değildik ama Adem hani sonuçta anlattıkça insan teşvik edici bir rekabet halinde.
Biri daha aynı şeyi yapınca insan hoşuna da gider. Yani biri daha bu işlerle ilgili bir tek ben ilgilenmiyorum. Evet.
Böyle bir şeydi. Ondan sonra işte aslına bakarsan hani bu kelebek etkisi gibi bir şey. Hani o dönemde böyle bir ilgi oluşmasaydı şimdi bilgi teknolojileri alanında
tabii.
Çalışıyor olmayacaktı muhtemelen.
Aslında böyle ilerlemek güzel oldu. Oradan sen mezun oldun. Windows Word bilgisayarlarda da tanışmış
evet,
oldun.
Evet ben o dönemde işte mezun olduk. Tabii şimdi iş meselesi ben mesela aslına bakarsan şey yapıyordum. Son okulun son dönemi bayağı derslerim de azalmıştı. Hani çünkü yaz okulunda da falan kalıyordum ben de. Son, özellikle son sene normalde hani 15-16 ders kalır. Ya benim 5-6 tane ders var. İkisi zaten seramik dersiydi.
Rahat bir dönemdi yani.
Yani çok rahat bir yıldı. Ben formasyon almaya başladım. Yani öğretmenlik için. İngilizce öğretmenliği belki olabilir falan diye. Çünkü uluslararası ilişkiler mezunu olunca iş konusunda, yani öğretmenlik konusunda başka bir şansın yok zaten. Hani en fazla olursa, alırlarsa işte bu şeyi mezunu her dönem devam ediyorlar zaten. Formasyon almaya başladım. Tabii bir yandan da var olan ilişkilerimi kullanarak da iş arıyorum hani. Şey CV'mi gönderip işte onların aracılığıyla, çünkü yani zaten şu anda da öyle bir şey, özel sektörde böyle referans olmaksızın doğrudan senin yetilerine, ilk başta senin yetilerine bakılmadığı için, ilk başta bakılan sakatlık olduğu için böyle iş bulmak tabii kişiye nazaran daha belki şeydir de önce o dönemde daha zordu yani. Neyse, çok umutlu değildim tabii yine de. Birkaç görüşmede olduğu referanslar aracılığıyla yaptığım insan kaynaklarıyla yaptığım görüşmelerde, ama bir tanesi Koç sistemde en son yaptığım görüşmeden olumlu sonuç aldık ve orada çalışmaya başladım.
Evet.
Tabii
bu
ondan sonra
hayatının kariyer basamağını öyle atmış oldum böylelikle galiba orayla.
Böyle yani ben hani çok uzun olur. Neveda ile ilgili konuşacaktık ama.
Şimdi aslında böyle gitmek sonuçta oraya geleceğiz bir şekilde 98. Koç sisteme girdin. Orada
Gevezi. Evet, Koç sistemden Gevezi aynı.
Ama Gevezi'ye hemen geçiş olmadı galiba, o 2000'lerin ortalarını buluyor değil mi? 2002'lerde falan geçtin Gevezi'ye.
Tabii yani, tabii. Biraz.
Çağrı, en son şeyde kalmıştık. Sen Koç sisteme girmiştin. Aslında tabii ki ses şey Gevezi'ye geleceğiz ama ondan önceki süreçten de bence bahsedelim. 1999'lu yıllardayız sanırım. Çünkü bu biraz aslında bilgisayar tarihinin gelişimini de beraber işliyoruz diye olalım. O yıllarda sen orada çalışırken de aslında ilk şu anki birçok e-posta grubu var görmeyenlerin, ama ilk e-posta grubunu da sen kurdun değil mi o yıllarda?
Vallahi hani şey öyle olduğunu söyleyebiliriz, evet. Hani çok üzerine düşüp böyle işte bu posta grubuna işte ilgili herkes iyi olsun falan diye çok şeyin tanıtımını şeyini yapmadık ama işte ben o dönemde bilgisayar az çok kullanabilen doğrusu ya da bilmiyorum, fark etmez. İnsanlar arasında bir iletişim şey olsun, hani birbirleri arasında bir... Çünkü şey oluyordu, onun da şeyi şu, yani kafamdaki gerekçesi o zaman şuydu. Yani biz, şimdi Selim, Kerim, Altınoğlu...
İlk bilgisayar eğitimlerini yapan onlardır bir de, onu da belirtmek lazım. Evet, yani Selim, Kerim abiler o kasetler hazırlamışlardı.
Konuşurken, şey, Windows'un çok kullanılabilir olmadığını düşünüyorum, ama ben Windows kullanmıyor. Zaman geçtikçe ilerliyor sonuçta konudaki deneyimin bir bilgi.
Evet, o dönemki körlerde Windows pek körlere uygun değil gibi bir
anlayış var. Windows deyince tamamen görsel şey, hani körler çok uyum sağlayamaz, kullanamaz diye bir şey vardı. Bir de hani ya dediğim gibi bir şey kurumsallaşmaya başlayınca aslında başka bir gelişmenin de engelli haline geliyor. Bu ben genel felsefi anlamda şeyi söylemek şey, yani bu ona bir örnek aslında. Hani DOS konusunda ilk şeyi yaşayanlar aslında tamam önemli bir deneyim ve birçok insana aktarıyorlar onu. Ama öte yandan o dönemde akan bir şey de var bilgi teknolojileri alanında. Yani bir DOS var, başka gelişmeler oluyor ama ona geçmenin, yani o aşamaya geçmenin, Windows kullanabilecek aşamaya geçmenin önünde de bir engel oluyor işte bu.
Evet.
Selim Kerim'in Outlook'un durumu da biraz böyleydi. Hani onlarla daha hem bilgi, yani o tür arkadaşlara da bilgi paylaşımı olur ve herkes birbirine bilgiyi tecrübesini aktarır. Böylece şey artar, hani daha ileri gideriz diye düşünerek. Kirby adıyla bir mail grubu kurdum.
Aslında o zamanki adı Turkish Blight'dı o Kirby'nin ilk adı.
Evet, Turkish Blight'dı.
O. Yani o sonradan Kirby, evet. Bayağı sonra Kirby oldu. Yani 4-5 yıl sonra belki Kirby'le döndü.
Şimdi hafıza tabii şey hani,
evet, epey o işine gitti.
Unuttuğumuz bir şey değil ama anlatırken hatırlamadığım bir şey.
Hatta ben şöyle oldu. Adem dedi bana. Engin dedi bir mail grubu var biliyor musun? İlk kez Turkish Blight diye. Hatta yani çok merak kaç kişiydi falan acaba. Acaba o grubu olsun yani, hakikaten ama.
Ki en az ben hani bir 9-10 kişi olmuştu ilk açıldığında diye hatırlıyorum sanki. Yani o dönemde bilgisayarlar en az yani bizim tabii ilişkide olduğumuz sonuçta başka arkadaşlar da vardır.
Tabii tabii. Yani
bizden önce bir böyle Windows'la şey yapan tanışan arkadaşlar var ama onları hani tanımadığım için hiç iddiam hiçbir zaman olmadı kendim için de ama hani şey yani bunu bir şey olarak şey edinen bunu bir kaybı olarak edinen birisi olarak ben hiç mail grubunu ben oluşturdum. Sonrasında tabii biz birçok mail grubu İlk olmak her zaman en iyi olmak anlamına gelmiyor.
Ya o ama başlamak anlamında yani. Bu işe de zaten görmeyenler arasında bir başlangıçtı. Sonra tabii ki körler listesi çıktı Bilkent'in yıllar ve o liste 2000'in ortalarına kadar da domine etti. Yani 2006'lara kadar neredeyse doğru gün başka bir kurulmadı.
Onun oluşumunda da.
Evet o da zaten sen Ankara'dan İbrahim, Alp'in güçlü falan 3-4 kişi herhalde.
Aynen. Hatta Aykut en güçlüyü ben davet etmişim o zaman toplantıya, onu da söyleyeyim.
Kendisine de selamlarımızı gönderelim.
Selam söyleyelim, evet.
Evet, buradan. Biraz o dönemlerde yine Çağrı benim hatırladığım ki o dönemki biz körler işte ben falan da o dönemler yeni daha bir şey bilmiyordum tek. Maillere cevap verebilmeyi bilgisayar kullanmak olarak gördüğüm dönemlerdi. Aa reply, aa okunabiliyormuş ne ilginç falan tipinde böyle. Ondan sonra şey ilk kampanyaları hadi hocam sen de hatırlarsın onu. Şeye yazdık. Freedom, o zaman hj.com'du. Jaws'a yazıyorduk. O kampanyaları hatırlıyor musunuz? Bize Türkçe bir ses yapın. Türkçe ses. Bu işin çünkü hepimiz biliyorduk ki Türkçe bir ses olmadan bu yaygınlaşmayacak yani. Hani hakikaten. Öyle ki yaygınlaştı aslında. Olmadan bile o 3-4 yılda bayağı bir herhalde bayağı bir katlanarak artan bir 2-3 yıldı herhalde. 99.
Bu şeyi açar. Zamanla daha hızlı bir şekilde arttı. Artık şu anda onu bile düşünmüyoruz değil mi? Yani ne kadar arttığıyla ilgili.
Tabii tabii. Yani şu an hani o sayıyı ama o dönemler hakikaten yani 50 falan belki yani o civarlardaydı. Ama müthiş o dönemki özlem oydu. Çünkü aslında şey vardı öyle saçma sapan konuşan defterin bir sesi vardı hocam hatırlarsın. Sahibin sesi vardı bir tane.
Yani işte bu şey de gerçekten ben hani o geveze meselesinden önce o konuşan defteri görüşen Hasan Gören'dir.
Evet.
O Ahmet Uzun'du şeyin adı da sahibin sesi yapan Gören'i. İkisiyle de hani bunun ekonomik kuyucu programlarla ekip uygulamaları için de ekonomik kuyucu programlarla kullanılması için işte şu şunların yapılması lazım vesaire falan onları ikna etmek için bir hayli çaba sarf ettim açıkçası. Tabii bunları yaparken paralelinde geveze kurulunca geveze şirketi daha fazla etkide bulunabileceğim bir yapı ortaya çıkmış oldu yani.
Evet, yani Levent hocayla tanışman oradan, geçmen ve Levent sesi herhalde.
Ama o şimdi tabii şu anda hani şey geliyor, bahsetmesi biraz daha kolay geliyor ama o dönemde şey bu sapi uyumluluğu vesaire onu sağlamak için az gidip gelmedim ben, az gidip gelmedim. Şey, gerçekten hani çünkü ticari bir kuruluş bir beklentisi var sonuçta. Ben bunu tamam yapayım da hani yapayım ne olacak sonra ne olacak ama sen de sonuçta ona bir cevap veremiyorsun. Şu
tabii.
Kadar kazanırsın.
Kimin işine yarayacak evet yani. Ki gerçekten aşırı da kar etti mi bu işte? Yani görmeyenlere yani satıştan yani. Ki bayağı satan, en çok satan
ilk izleyici ama. Tabii en çok satan sentezleyicidir kuvveti muhtemelen. Şey gevezenin geliştirdiği Netokur adı altında. Ancak hani kar etme meselesi olarak bakarsan şey tabii ilk yıllarda biraz daha belki oranı fazladır hani ciro içerisindeki yeri. Ama yani şimdi için konuşursak örnek olarak yani şimdi bu ses teknik cirosunun %1'i bile değil diyebilirim.
Evet, yani o yüzden insanlara onu belirtmek lazım arkadaşlar. Körler üzerindeki böyle ürün satmak falan öyle çok kar getiren bir iş değil yani. Ki evet, evet. Bayağı satıldığı halde %1 bile değil yani. Onunla geçinemezdi. Sırf görmeyenlere iş satış yapıp hayatta kalamazdı.
Körlere özgü bir çözüm üretiyor olsaydı çoktan itiraz etmiş olan benim.
Kepengi kapatıp gitmişti işte.
Tabii yani Allah'tan sesi kullanan başka şeyler de vardı. O sayede aynen, o da gelişti yani.
Evet, o alanda da çok çaba sarf edildi. Yani sonuçta bu yeni bir şeydi. Bu kurumları da ikna etmek öyle kolay değil tabii. Yani bu teknolojiyi kullanmalarını vesaire. Neyse her iki alan birbirini besledi. Bireysel alandaki çözüm kalitesinin iyileştirilmesi mesela. Yani sonuçta bireylerden aldığımız dönüşler doğrultusunda o ses teknolojileri
tabii
şeyi geliştirdik. Kurumsal alandaki kazandığımız şey doğrultusunda yani o alandan para kazanabildiğimiz için de bireylerin işini yaramaya devam eden çözüm geliştirmeye devam edeceğiz. Yani
evet. Hatta o dönem ben ilk gevezenin çıktığında yani şey geveze vardı zaten. Hani birkaç yılda vardı ama SAPI 5 uyumu dediği gibi çağrının birden olmadı yani. Bayağı beklendi falan.
Aynen.
Ve ilk başta SAPI 5'i o destekledi. O zaman herkes JAWS kullanıyor. O desteklemedi hatta ilk versiyonda. Garip bir şeyler vardı. DLL dosyası, RGDT'de bir şeyler yazıyorduk. Oradan bir şeylere evet diyorduk falan.
Evet.
Onun tanıtımı da bir kaldı.
Nasıl biliyorsun bunları? Yani gerçekten ben bir şok aşama geçince insan tabii bahsetmesi o kadar şey olmuyor. Hatırlaması. Yani bu gerçekten şey hatırlaması bile işin içinde olan birisi için hatırlaması biraz da zor olan bir işin çok aşamadan geçti yazdık. Neyse hani böyle nevede geçelim istersen.
Tabii. Ya ondan sonra zaten aldı yürüdü yani dediğin evet, gibi. Evet. Sürekli gelişti. Ondan sonra evet. Sürekli gelişti. Evet nevede geçelim. Nevede'ye evet. Nereden geldik bundan sonra?
Nevede aşağı yukarı 6-7 yıldır ortaya çıkmış. Önce ortaya çıkmış bir açık kaynak. Bu önemli bir haldeyiz. Evet. Ve ücretsiz bir ekran okuyucu. Yani bu diğer ekran okuyucu o ana kadar onun ortaya çıkmasına kadar var olan ekran okuyucu programlarından en dikkat çekici ayrıca özellikleri ikisi yani açık kaynak ve ücretsiz olması. Açık kaynak olması demek yazılım konusunda yani ilgili yani herkesin işte o programın kodlarını inceleyip ne ne yaptığını ne yapmadığını görebilmesine ve onun üzerine yani koda katkıda bulunabilmesini sağlıyor. Açık kaynak olmadığında siz istediğiniz bir özelliği ancak geliştirici olanlardan isteyerek, yapmasını isteyerek yapabiliyorsunuz. Burada da tabii benzer bir şey ama biz siz programlama konusunda iyiyseniz eğer geliştiricilerin şeyine bakmadan, hani inisiyatifini ne olursa olsun, hangi yönde olursa olsun, yani sizin talebinizi ister önemsesinler, ister önemsemesinler ya da vakitleri olsun ya da olmasın ya da yetenekleri yetsin, yetmesin. Siz kodu o yönde geliştirip istediğiniz özellikleri ekleyebiliyorsunuz. Açık kaynak olmasının avantajlarının biri bu. Bir yandan da ücretsiz olması zaten kolay erişilmesini sağlıyor. Yani bu tür oluşumlar genel olarak hani çok uzun erimli bakılmaz. Hani bu iyi niyetli olarak genel olarak insanlar takdir eder ama bu tür oluşumları ömrünün çok uzun olacağı yine de geri planı çok düşünülmez. Yani bir süre sonra artık şey olur
kişi motivasyonunu kaybedebilir
esas ben feda ya da işte başka bir şeye dönüşür diye düşündüm. O yani 6-7 yılın içerisinde en azından tam tersi yönde hem yani gittikçe işlevselliği açısından da çok aşama kat etti. Yani kimsenin ben mesela 3 yıl önce bile yani biz Türkçeleştirmeye başladığımızda bile çok beklentisi olduğunu sanmıyorum.
Şimdi evet, evet.
Şu anda hani gittikçe şey artıyor.
Tabii yani, tabii gitgide artık birincil ekran okuyucu olma yolunda çok ilerliyor. Bir sürü insan artık NVDA kullanan. Yani yeni jenerasyon NVDA kullanıyor hakikaten. Var öyle bir durum var. Yani 2009-2010'lardan sonra değil mi bilgisayar kullanmaya başlayan insanlar NVDA ile başlıyorlar.
Ha, aynen. Yani onun şey, ücretsiz olmasının önemli bir şey var. Tabii bizim o dönemde başlattığımız Türkçeleştirme çalışmasının önemli bir şeyi var. Orada Engin Yılmaz ismi de önemli bir katkısı olan bir birisi. Hani her ne kadar NVDA kullanmasa da hala aktif olarak ama
önemli olan geliştirme. Yani, artık ben ama benimki çok geride kaldı. Önemli olan siyaset sonra çok fazla
yok,
şey.
Ben yine de hani sonuçta ismi anılması gereken kişilerden birisin diye ben kendim. Başlarken birlikte çıktık yola ve hani çeviri konusunda oldukça katkın oldu. Şey yani programı sen yap. Piyolsuz olduğum için beni bir daha konuk etmeniz için söylemiyorum.
Yok canım, her zaman gel bekleriz hocam. Ya NVDA gerçekten Türkçe desteği, tamamen Türkçe desteği olan tek program sonuçta. O önemli bir ayrıntı. Her yeriyle Türkçe desteği
var. Ya bunun tabii şöyle bir şeyi var. Yani çok ayrıntılı, her uygulama için çok ayrıntılı bir destek sunmadığı için biraz daha Türkçeleştirmek belki biraz daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Hani çünkü örnek olarak başka bir programdan, JAWS programından, onun Türkçeleştirilmesi gereken çok daha fazla bölümü olduğunu söyleyebiliriz. Hani bunun nesnel bir şeyi de var, nedeni de var. Öte yandan biz de tabii çaba sarf ediyoruz.
O yani NVDA çok kişi katkıda bulunmak istiyor. O avantajı var. Bir de NVDA'nın avantajlarını bahsedelim mi biraz? Yani gerçekten ilk bilgisayar eline bir kere ücretsiz oluşu bir avantaj tabii ki. Ama evet, onun dışında başka avantajları da var görmeyenlere sağladığı.
Evet, şimdi tabii yani şöyle söyleyeyim. Bu daha çok böyle nasıl ifade edeyim diye düşünüyorum yani gerekenler. Herhangi bir uygulamaya çok fazla yoğunlaşmak yerine bu uygulamaların erişilebilir olmasını sağlayan çeşitli arayüzler var. İşte şey programlamayla ilgili arayüzler var. Daha çok o arayüzlerin desteği, o desteklenmesiyle ilgili daha fazla çalışılıyor. Tabii hani birçok uygulama için özel şey de yapılıyor, düzenleme de yapılıyor ama ve hani şey büyüdükçe, NVDA kullananların sayısı arttıkça ve geliştirme konusunda da yani katkıda sunanların sayısı arttıkça şey de artıyor bir yandan. Bu görünmeyen bir avantaj aslında. Şey uygulamaların, yani başka uygulamaların erişilebilirlik konusunda verdikleri desteği artırmaları konusundaki baskı da artıyor. Anladın mı?
Evet.
Yani mesela OpenOffice, açık ofis uygulaması var. Apache OpenOffice'in artık neredeyse %100 erişilebilir hale geldiğini söyleyebiliriz.
Yani artık Libra oldu OpenOffice. Gerçi yani o da kendi Libra'ya devretti ama Libra'nın da son versiyonları bayağı başarılı erişilebilirlik de bildiğim kadarıyla.
Evet, hem öyle hem bu Apache OpenOffice devam ediyor hala.
Ediyor mu OpenOffice hala? Ben sanki tamamen Libra'ya devrettim.
Yok, yok. Şey olarak devam ediyor. Libra'ya da entegre edilir yapılan çalışmalar. Ama oldukça iyi bir şey geldi, aşamaya geldi örnek olarak. Onun dışında bilgisayar kullanmanın yani işte fare ile dolaşırken az görenler için bu önemli bir şey olabilir. Fahri'ye bulaşırken Fahri'ye altındaki nesnenin seslendirilmesi kolayca öyle bir amaç ediyor. Onun dışında bu normal sistem imleciği dışındaki yani sistem imleciği de sistem imlecileri derken neyi kastediyor? Bu alt işi, o yön tuşları ve tab tuşuyla falan ulaşılabilen noktaları kastediyoruz. Onlar dışın, onlarla ulaşılamayan noktalar için işte Faber'in seslendirmesi gibi bir çözüm var. Onun dışında nesne sunucusu diye bir object presentation diye bir şey var. İş olarak aynı zamanda ekran inceleme yani ekranın nasıl göründüğü ile ilgili.
Evet.
Ekran inceleri gibi tipi diyebilir şey var. Bu tür şeyler için. Yani birden fazla bu üzerinde bulunduğunuz ekran ya da aktif olan ekranla ilgili neyin nasıl incelenebileceğini ile ilgili bir şey sunuyor, seçenek sunuyor.
Ben bir avantajından söyleyeyim.
Avantajı olduğu gibi mevcut JAWS kullanıcıları için de bir dezavantajı tabii ket vurma diyelim hani olumsuz zamanda engelleyici bir şey oluyor. Çünkü birçok açıdan ortak şeyler sunuyor aslında ekranın büyük tabii. JAWS'da ingres sayfasına girdiğinizde B ile ve Shift B ile butonlar arasında ulaşabiliyorsunuz. Bu
evet aslında şey söyleyebiliriz değil mi? En büyük şeyi mesela WindowWise asla neveda ya o da ücretli ve belki şey olmasa bunu geç çünkü kısa yolların falan tamamını değiştirdiği için insanlar uyum sağlamak istemedi yani.
Evet.
Neveda o hataya düşmedi. Var olan neyse aynısını kullandı.
Birçok bir açıdan öyle. Sadece bu normal sistem imleciliği dışındaki navigasyon olanakları biraz farklı. İşte normalde işte JAWS imleciliğine geçtiğinizde JAWS programında 2008'de dolaşabiliyorsunuz ya şeyde.
Evet.
Ama işte Nevada'nın inceleme imleci biraz farklı çalışıyor. Yani 7-8-9 satırlar için 4-5-6 sözcükler için 1-2-3'te karakterler için.
Gerçi yeni versiyonda sanırım Caps Lock'la birlikte okları kullanarak da alanlar arasında geziliyordu galiba. Yani Caps Lock şimdi bu yani son
şey işlemlikten dizüstü ve masaüstü klavye düzenleri farklı tabii. Hani dizüstünde öyle bir seçenek var. Masaüstünde yine masaüstü klavye düzeninde yine numaratörü kullanan şeyler aynı. 7-8-9-1-4-5-6 tuşların işlemleri aynı.
Aslında ben bir şey şey de bence önemli bir avantaj. Hani ondan da baktığım mesela Getter'de bazen gönüllü okuyucular geliyor. Adam bilgisayarına ses ayarlarını falan yapacaksın. Şimdi bunu başka hiçbir ekran okuyucuyla o kadar kolay yapamıyorsun. Flash'ında NVDA takılıysa takıyorsun, çalıştırıyorsun ve tık diye bilgisayarı kullanmaya başlıyorsun. Bence çok önemli bir avantaj.
Bunu söyleyince bir şey daha geldi aklıma. Kuruluşların ya da kişilerin yaptıkları, geliştirdikleri uygulamaların erişilebilirliğini sınamakla ilgili o da.
Evet.
O anlamda da hani hemen kuruluk kullanılması, ulaşılabilir olması ne kadar bir şey sağlıyor, bir avantaj sağlıyor. Yani banka diyelim ki sitesini erişilebilirlik açısından geliştirmeye çalışıyor. Ya da bir adam bir kurum yaptığı bir programın erişilebilirliğini sınamaya çalışıyor. Orada Neveda'yı kurup hemen
evet.
Tabii evet. Hani hemen demeyelim de ekran okuyucu kullanımı denkisini ne biraz ya da bu işin mantığını biraz kavraması lazım. Yani görme yetisini kullanmadan kişilerin nasıl yani o da bir şey sonuçta yani öğrenilebilen bir şey.
Tabii ama belli bir eğitim gerekiyor ama sonuçta o her ekran okuyucu için gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Ama yine de o test açısından hep öneriyorum ben mesela insanlara ki NVDA'yı indirip deneyin. Çünkü bir de şöyle web erişilebilirliği hani anlama açısından NVDA biraz daha rahat oluyor. JAWS'da çünkü bazı şeylerin sayfaya da müdahale ettiği için aslında o form alanının etiketi olmasa bile JAWS var sanıyorsun yani sen hani. Okuduğu
şey
için.
Aynen öyle. Aynen öyle bir şey oluyor. Bir de neveden okuduğuyla ekranda görünen arasında çok fazla fark oluşmuyor şey olunca.
Evet, evet.
Nevada olunca ama cihazda bu fark çok fazla oluşuyor. Yani şimdi sen farklı bir yer okuyorsun ama ekranda şeyin gören birisinin gördüğü farklı. Bu sefer anlatamıyorsun şimdi. O da anlatamıyorsun ha şuraya git buraya git diye de sen anlatamıyorsun. Nevada biraz daha kolaylaşıyor iş. Böyle tabii hani başka aklımıza gelmeyen şeyler de vardır. İnsanların tabii ya bu Nevada 2010 sonrasında kullanıcı, Türkiye'de kullanıcı sayısını önemli ölçüde artan özellikle son ya bu şeye de yansıyor. Nevada TV diye bir
e-posta grubumuz
var. Evet, e-posta grubumuz var. Başlangıçta bu Nevada'nın Türkiye'ye çevrilmesiyle ilgili, lokalizasyonla ilgili oluşturduğum gruptu. Şu anda Nevada Türkçe destek grubuna dönüştü. Evet, ona üye olanların sayısında da önemli bir artış var mesela bunun içerisinde. Yani bu da gösteriyor ki gerçekten ilgi de artıyor. Kullanılma süresi ve kullanan kişi sayısı da artıyor. Bu vesileyle istiyorsan şeyle verelim. Muhtemelen dinleyiciler arasında bilmeyen yoktur ama iletişim. Yani Nevada alt çizgi TR.
Evet. Artı subscribe.
Tire. Yok. Artı Google grup için geçerli. Tire subscribe. Evet. Subscribe. At yahoogroups.com.
Yahoo Groups değil mi? Nevada TR. Evet.
Yahoo Groups. Yahoo'yu biliyorlar herhalde. Nasıl geliyor?
Yahoo Groups.
www.nevada.com bu üyelik için başvurulabilecek adres Nevada alt çizgi tr tire yani eksi işaret subscribe at yahoogroups.com.
Şu Türkçe karakter sorunu da Yahoo Group'ta bir çözseniz çok mutlu olacağım.
Ya Türkçe yani. Karakter meselesini özel bir şey de durum. Yani bilgisayarda okuyunca sorun olmuyor.
Evet ama işte yani, iPhone'la falan mail okuyamıyorum.
Sorun bilmiyorum işte yani. iPhone.
Ben de anlamadım. Garip
yani
bir çıkıyor.
Bilsek, sonuçta teşhis edebilsek sorunu söylemek için bir şey yapmaya çalıştım. Yani iPhone'la
olan şeklini. Bu arada Gürkan şey soruyor, dokunmatik desteğinden soruyor. Yani bunu kullanma şansın oldu mu hiç? Ne ve daha ve dokunmatik desteği.
Dokunmatik bir cihazım olmadı benim. Yani birisi bana bir şey gönderirse öyle bir şey.
Bir tablet verirseniz diyorsunuz bir deneriz ha.
Biri sponsorluk yaparsa.
Evet.
Evet şaka bir yana hani şey dokunmatik konusunda Windows'da dokunmatik ekranlar konusunda ilk destek veren uygulama yani Nevada'dır.
Evet.
İlk diyelim tabii. En iyi değil de en iyi. Çünkü şu anda belki Cansu'nun galiba desek daha iyidir. Şimdi bu bir sonraki versiyonda daha da iyileşeceğini tahmin ediyorum. Yani bu konuda deneyim olmadığı için daha fazla konuşmayayım.
Bol eklentiler var galiba.
Şu da var aslında. Şimdi o geldi aklıma. Mesela geçiş süreçlerinde de Nevada daha esnek bir ekran okuyucu kaldı. Windows 8'e geçerken. Çünkü Jaws Video Intercept arayüzü
bağımlılığı fazlaydı. Bağımlı olduğu önceki teknolojilerle ilgili bağımlı olduğu birçok şey var. Nevada'nın bu anlamda dependency dedikleri yani o bağımlı olduğu şeyler çok fazla olmadığı için doğru, haklısın.
Evet. Çok daha hızlı desteklerdi. Hala da öyle. Yeni bir şeyin Nevada'yı çok daha hızlı destekliyor.
Evet, aynen. Uygulamalar için de
öyle.
Benzer bir şey geçerli. Yani yeter ki şey bu işte nesne inceleme inleci vesaire nesne dolaşımı inceleme ineciyle ilgili insanların kafasında tabii Jaws kullanmaya başlıkları için mümkün. Çeşitli soru işaretleri var. Pratikte de onları yani aşamayınca ne kadar yazılı olarak ne kadar anlatırsak anlatalım. Sonuçta bir kavram var. Şimdi object navigation'ın nesne dolaşımı diye ondan farklı çevirme şansımız yok. Anlatabildim mi? Hani,
evet.
Ama o kavrama yabancı hissin insan. Nesne, objekt deyince eğer İngilizce biliyorsa ve programlama yazılımla ilgili açlık deneyim varsa ne dediğimi anlıyorum. Ama son kullanıcının bunu anlaması çok beklenemez. Ama objekti de ben hani nesne dışında başka bir şeye dönüş, çevirme şansım yok. Hani o
yüzden çeviriden yazılan... değil de o daha bir alışkanlıkla ilgili. Bir de hani ya oklarla sağ sola gitmek varken hani yedi okların aynen. yerine başka bir şey alması aynen. kişilerin ona adaptasyonel anlamında tabii bir sıkıntı ama yani şöyle bence onu öyle kullanmaya alışan biri alışır ona. Yani o öyle bir durum.
Evet yani. Yani Cansu çok fazla şey yapmadı ya da başka daha önce kullandığı ekonomik bir programı biraz daha zorlarsa kendini ve daha kullanmaya alışıyor insanlar şimdi. Yani şey yalnız olmayınca da bunu daha fazla buna daha fazla ineriyorum. Yani başka arkadaşlar da kullandığı zamanlar. Böyle bir şey durumda. Yani kullanıcı sayısı arttıkça da artık dediğim gibi hem nevi daha hem de bu erişilebilirlik konusunda ki çünkü önceden şöyle bir şey de var. Yani bir program erişilebilir olmadığında doğrudan o ekonomik gücü programa şey yapılıyordu ve ekonomik gücü programı üreten kurum da kendisi ek şeyler yapıyordu. Hani şey,
evet.
uygulamayı geliştiren kurumla kişilerle iletişim için onu daha erişilebilir yapmasından ziyade kendisi onun erişilebilir olması için. O zaman da uygulamada en ufak bir şey değişince bu sefer o ekonomik gücü programının yaptığı şeyler işlevsiz hale geliyor. Anladın mı?
Doğru.
Evet.
Böyle. Ben yani çok uzattık belki. Hani,
eklentilerden de bahsedelim mi? Veda açı tabii bir sürü eklenti de yapılıyor bu arada.
Ha, eklenti meselesi evet. Şimdi eklentilerinin sayısı da tabii gittikçe artıyor. Şimdi Neveda'nın iyi geliştiren arkadaşlar gerek yani genel işlevler, gerekse uygulamalara özgü çeşitli olanaklar için yani temel olarak ekonomik uyucuda olması gerekenler dışında ekonomik uyucu bir programla birlikte kullanılması gerektiğini düşünmüyorlar bu tür işler. Dolayısıyla bunların eklentilerle çözülmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ama eklentiler geliştirildikçe işte genel çünkü işte programla birlikte dağıtılmasının uygun olduğu özelliklerde şeye ekleniyor işte Neveda'ya ekleniyor. Önceden işte gelişmiş liste eklentisi diye bir eklenti vardı örnek olarak söyleyeyim. Bu liste yani Windows'da öğeler arasında dolaşırken listeler tablolar halinde veriliyor işte isim, büyük, boyut vesaire falan gibi. Şeyleri var. Ya da işte Windows New Mail için örnek dersek mailler arasında dolaşırken aslında orada gönderen konu, tarih evet. ve işte boyut falan gibi şeyler var, sütunlar var. Onlar arasında normalde dolaşma olanı yoktu ama gelişmiş liste eklentisiyle bunu yapabiliyordu. Ama geçmiş liste eklentisinin sunduğu işler dahil daha da fazlası. Ne ve daha işte hangi versiyon olduğunu hatırlamıyorum ama eklendi. Ve şimdi mesela Windows e-mail'de işte ister kimden yani gönderen kişi mailler arasında gönderen kişi bazında ister konu bazında alt kontrol aşağı ok yukarı ok ya da sol sağ ok tuşlarını kullanarak dolaşabiliyorsun. Hani dedim ya sadece konu kısmını okumak istiyorsan mesela o mailleri o konu kısmına gelip kontrol alt sağ okla kontrol alt aşağı yukarı okla dolaşabiliyorsun. Şimdi ben duyuluyor mu ses?
Duyuluyor evet gayet.
Gayet güzel. Şimdi pas altlarından
seçilin. Mesela mail seçilin.
Şimdi İngilizce konuşuyor. İngilizce konuşuyor. Şimdi ben mesela şu anda sadece konular arasında ulaşıyorum. İngilizce geçeyim istiyorsan. gibi şey.
Sadece hani, gönderen, sadece şey gibi
bilgiler. Yani, onlar arasında dolaşıp istediğin şey seçmek istediğin, konu istediğin yeri o şekilde seçebiliyorsun yani. Mailin maille ilgili bütün parametreleri dinlemek zorunda kalmıyorsun böyle için. Ben örnek olsun diye söyledim ama böyle bir eklenti vardı. Bu eklentinin işlemcileri şey eklendi. Aslında bu mesela bu Firefox için de geçerli. Başka uygulamalar için de geçerli.
Evet.
Hani bu tarayıcının kendisinin sunmadığı bir sürü özelliği burada başka eklentiler sunuyor. İşte bu Neveda'nın kullanan sayısı arttıkça ve Neveda'nın geliştirdiği Python diye nasıl seslendirilir bilmiyorum. Programlama yazılım geliştirme dilini öğrenenlerin sayısı da arttıkça ki bu Python'u tam olarak bilmek gerekmiyor şey yapmak için, eklenti geliştirmek için. Şey de artıyor, eklentilerin sayısı da artıyor. Böylece Neveda da hani birçok alanda kullanıcı sayısı artıyor böylece. Yani mesela evet. Eklentilerin özelliğinden dolayı Neveda'yı daha fazla kullanan insanlar da artıyor. Anlatabildim mi? Mesela işte Google çeviri servisini kullanmayı, kısa yoldan kullanmayı sağlayan bir eklenti var. Öyle bunu kullanarak mesela işte o anda bulunduğun şimdi mesela hi demiş. Hi seçtim. Bakalım.
Hey baksana merhaba. Tek de
bir anda buldum. Hayır hemen seçip şeyi aldım. Mesela to make identifying bir o şekilde hemen çevirdi.
Valla güzel bir özellik.
Gayet güzel bir özellik.
Neyle çeviriyor? Hangi tuşu kombinasyonuna basıyorsun?
Yani Neveda Shift T'ye basarak seçtiğim şeyi
doğrudan translate edip
evet şey yapabiliyorum istediğim gibi.
Ben çok ilginç bir bilgi vereyim. Bizim Uğur'u konuk ettik biliyorsunuz birkaç hafta önce Cansı Türkçe eleştirirken abi şey diyordu valla ben Neveda'yı kullanıyorum Cansı'nın çevirileri çünkü direkt orada bir kelimeyi bilmedim mi hemen oradan bakıyordum. İlginç bir durum yani. Bir Neveda düşmana şey gitti valla bilmiyorum.
Ya da başka şey mesela Google'ın şey apisi var konuşma tanıma. Onu da doğrudan kullanma, Neveda'yı kullanmanı sağlayan bir eklentisi var. İşte Neveda Shift G şoktan bile kullanmıyorum. Neydi? Merhaba Engin, nasılsın? Yani anlamadı şimdi ama hani
anladım. Yani direkt oraya söyleyip
bakıyorum. Söylüyorum ve şey tekrar Neveda Shift diyedir bunu da mesela bu konuşma tanıma eklemesini kullananlar için.
Çağırmıyorlar ki Neveda ile ilgilenim derken Nektok'u gülü ihmal etmiyordur umarım Çağır Bey diyorlar valla bak. Öyle bir mesaj geldi.
Ben iş yerinde en çok bir şey yapmıyorum Neveda
için. ama yani seni de biraz önce yerde kullanırken gördük Çağır'cığım. Bilmiyorum yani demin ki Türkçe sesin yerde aydı. Hani dikkatimizden kaçmadı.
Yok ben şöyle konuyu değiştirin.
Geçti. Aslında şey de sorayım Neveda gelmişken oraya sıra yeni sesler çıkıyor biliyorsun ya başka sesler de çıkıyor. Yelda var şimdi Filiz diye bir ses çıktı Ivona'nın. Kullandın mı? Görme şansın olur mu sesleri?
Ha, gördüm. Yani çok ben hala Gül'de yarışabileceğini düşünmüyorum. Ama hani çıkması iyi bir şey.
Ya ben şöyle çıkartıyorum.
Programları şimdi bak yeri gelmişken söyleyeyim. Ben herhangi bir şekilde bir sistemi gibi tıpkı iPhone'da olduğu gibi doğrudan bir ekran okuyucuya gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
Öyle doğru.
Yani evet. Bu Neveda için katkıda bulunuyoruz vesaire yapıyoruz ama bu şeydir. Yani bu Microsoft'un nere türlenen ekran okuyucu demek için bir inşaat ister.
Tabi. Gerçi 2018'de biraz daha geliştirmişler galiba.
Geliştirdim ama hala öyle bence. Hani hala bir ekran okuyucu olmaktan uzak. ve yani için bu konuda yani firma olarak şeydir. Yani onu biliyoruz hepimiz zaten.
Peki sence gerçekten de iPhone'da biz VoiceOver'u kullanıyoruz. Bayağı da memnunuz. Da yani hakikaten mesela Mac'teki VoiceOver Windows'taki veri mi verir mi bize sence? Gerçi bunu Mac kullanan bir de.
Onu kullanan arkadaşlarla yani konuşmak lazım. Şimdi aktif olarak kullanan arkadaşlarla. Ondan çok emin değilim. Ama hani
ben de tam emin değilim işte. Yani tamam müzik ben çalıyorlar. İnsanlar çok güzel. Müthiş müzik çalıyoruz. E-postalarımızı kontrol ediyoruz falan ama hani
mesela şeyi kullanamıyorlar bizim kadarıyla bu Apple'ın ofis uygulaması
neydi? Yok. Yani yeterince verimli değil olmadı. Özellikle Excel falan yani Numbers falan tarzı şeyler var. Yani Pages'da biraz iyi de. Pages'da belli bir noktada ama hani mesela ne bileyim ya bugün mesela Word'de şey yapıyordum ben. Açıklama ekledim mesela. Bir tane yazıda da oradan şey komutu var ya ofiste. Direkt gözler geçir. Açıklamalar ekledim. Gibi çok daha profesyonel bir kullanımdan bahsediyorum yani. Böyle bir şey yapılabiliyor mu bilmiyorum. Belki de yapılıyordur tabii bilmediğimiz için ama hani
onu şeyden eminim. 4-5 tane tuş kullanıyorsun yani.
Ya evet abi ya ben geçen bir arkadaş anlatıyordu. Enter'a basmak için üst ve aşağı halka birlikte falan basıyorlarmış. Ya bildiğin enter yani, ya. Ama ben
diyorum. Bir elinde 3 tuşa, bir elinde 2 tuşa basıp ne bileyim. Hani iyi çok fazla sanki.
Evet.
Belki zorunluluktan öyle.
Peki ekran okuyucuların geleceğini nasıl görüyorsun Çağrı? Son olarak onu da soralım. Yavaş yavaş da başka konuklarımızda yani.
Evet yani bu benim için yani ne veda için tek başına yapılmış bir program değil.
Çağrı çok zevkli bir sohbet oluyor. Evet, yine de şeyi merak ediyorum. O konuda da yani bu 2010 sağından biz bu işte yaklaşık 95'li yıllardan beri bu işin içinde olduğunu varsaysak 20 yıla yaklaşıyor yani.
Genel bir soru sorduğun için şey de yapabilirim. Yani, şimdi bu şeye çok bağlı. Şimdi hiçbirimiz mesela Android'in bu aşamaya geleceğini beklemiyorum. Ya da işte iPhone'un aşamaya geleceğini. Yani beklenti dışı şeylerin çok hızlı gelişmesinin mümkün olduğu bir dönemde mi yaşıyoruz? Daha hızlı. Yani iki yıl içerisinde insanların aktif olarak kullandığı birçok teknolojinin farklılaşması söz konusu. O açıdan bir öngörüm olduğunu söylesem yalan olur. Hani bu soruyu elbette duyurucu bir şekilde yaratlamak isterim ama hem belirleyeni değiliz bu alanı. Hani mesela Microsoft ya da Apple'da çalışan birisiyle konuşuyor olsan şu anda belki benden daha fazla şeyler söyler, kesin evet, şeyler söyler ama onların bile olma ihtimali şeydir. Yani şöyle Windows, mesela mobil alanda bu kadar çuvallayacağını beklemiyordum Microsoft.
Evet.
Onunla konuşmuş olsan yıllar önce sana bunu
aslında belki şöyle bir şey sormak lazım. Bilmiyorum gene aynı kapıya mı çıkacak böyle bir şey ama görme engellilerin bu tür teknolojilere erişimleri bundan sonra nasıl ilerler gibi. Yani ne bileyim işte mobil cihazlar gibi bilgisayar teknolojilerinde de Apple'a ve diğer şeye ilave olarak Android'e ilave olarak diğer firmalarda da ekran okuyucuların içine dahil olduğu sistemler gelir mi gibi?
Valla gelir ama ya bu şey çok pahalı. Ya bir mesela bu Apple meselesi yani Mesela Google bu anlamda çok geç kaldı değil mi? Hani
çok. Yani hala da toparlayamıyorlar Android'de.
firmalar üzerinde konuşuyoruz ama yani şimdi şey değil miyiz? Google'u yani bu alandaki talep bir artırırsak, işte insanların şeyi artarsa köylerin bilinci ve kullanma isteği talebi artarsa bu artar demek zor, çünkü o zaman niye Google, Apple gibi bir şey yapmadı? Yani zamanında bu işe başlamadı ya da işte şey.
Ya ben çok kar marjinden olduğunu sanmıyorum bu işlerin hakikaten. Yoksa yani öyle
evet,
bir şey olsa giderlerdi yani.
Bu,
yani.
Bir şeye bağlı bir şey değil. Yani bu
peki, evet.
Yani az önce dedim ya, bir kelebek etkisi. Biz Adem'le hani şey yapmasaydık, o dönemde öyle bir bilgisayar koymasalardı mesela odaya. İşte
evet.
Ona bir açmamış olsaydık belki. Ya da işte ne diyeyim, ben koş sistemde işe başlamasaydım. Falan bir sürü işin içinde şu anda bildiğimiz ve bilmediğimiz, yani ileride ortaya çıkacak bir sürü eklem.
Tabii.
Doğru.
Bir de yani ben şu konuda da biraz tereddütlerim var açıkçası. Bu şey diyoruz ya hep beraber, program kendi ekran okuyucusunu çıkarsın. Güzel işletim sistemleri. Yani tabii ki çok önemli Apple'la şu an, ama ya bir taraftan da mesela şimdi VoiceOver'da yeni bir güncelleme için yeni bir şey versiyonu bekliyoruz.
Yani işte böyle bir durum var. Hani
yani bu bir, bunun da bazı şeyleri var yani.
2-3 versiyon önce sorun bildirmiştin.
Ha, yani.
Bir sürü sorun bildirmiştin ve eksiklik bildirmiştin.
Evet.
Ama onun olması yani çok da demek ki şey olmuyor. Hani bu yani işin ya bu meseleyle alakalı tabii çok büyük. Yani sakatlık meselesi, işte kapitalizm meselesi, ne bileyim, oralara girmek şey zor. Hani ihtiyaç olarak da olup olmaması bilmem ne falan filan, hani yapılan bir şey. Ama gittikçe artıyor sanki, öyle bir hissiyat. Bir yandan da tam tersi sonuç da olabiliyor. Hani
tamam. Ya bu kadarını yaptım, bununla yetinine de gitmemesi lazım. İşte soru var yani. Şimdi düşünsene Windows, Jaws falan neve daha olmasaydı ne Rector'da idare mi edecektik biz yani yıllarca Windows'a? Düşünsene yani.
O yüzden bu sistem içerisinde farklı alternatiflerin oluşabilmesi çok önemli bir şey. O anlamda hani Nevada'ya da başlamıştık ya, Nevada öyle bitirelim istersen.
Evet.
Elbette her uygulamanın, her şeyin arkasında bir yemek var. Yani Jaws su geliştiren, başka yakın gücü geliştiren emeğe de buradan teşekkür ederiz. Şey, yani Türkçeleştirme ya da işte başka anlamlarda. Hepsine şükran borçluyuz sonuçta. Bizim şükran borcumuz için yapılan çalışmalar değil ama yine de şey, yani Vocalize demiştik mesela. Hani
tabii.
Şu anda kullanıp tahmin edemeyeceğim bir şey ama
o gün için çok büyük bir şey.
Evet. O da hani bu şey gibi, Armstrong gibi. Yani o dönem için büyük bir adam.
Tabii doğru söylüyorsun.
Hepsinin ayrı bir yeri var. Aynı zamanda bu anlamda hani farklı alternatifinin olmasının da...
Ya ben ona çok takıyorum. NVDA'nın gelişimi Jaws'ın da kendini geliştirmek zorunda kalmasına sebep oluyor mesela.
Aynen.
Yani
Jaws'ın gelişimi de NVDA'nın.
İkisi de birbirine bakıyor. Yani o onu yaptı.
Evet,
o onu destekliyor.
Hatta bence bir işletme sisteminin varsayılan olarak bir ekran okuyucunun olması da bence şey değil. Yani bu böyle olunca bu sefer daha inovatif, mesela NVDA nasıl varsa onun varlığı eksentrilerin gelişimine vesile oluyorsa bir şeyde Windows'da bir işte default olarak bir ekran okuyucu varsa, ekran okuyucu olsa, bu sefer ekran okuyucu için şu anda çaba sarf eden kişiler daha inovatif, daha böyle yenilikçi çözümler için çalışacaktı.
Doğru.
Hani, o açıdan çok şey değil. Ben birbirlerini engelleyici taraflarının kullanması gerektiğini düşünmüyorum. Daha çok birbirini, yani bizim açımızdan bu önemli bir şey. Yani ben kullanıcı açısından rekabet olması, farklı alternatiflerin olması önemli. Neyse, yani şey diye ben bağlayalım. NVDA'yı kullanmak için biraz daha çaba sarf edelim. Türkçesiyle ilgili, Türkçeleştirilmesiyle ilgili varsa sorunlar, eleştiriler vesaire geliştirilmesi için daha fazla katkı sunabilecek arkadaşlar varsa onların katkılarını beklediğimizi söyleyerek zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.
Biz de teşekkür ederken son bir soru, kısa bir cevap. NVDA mobil ekran okuyucu çıkartacakmış, doğru mu diye bir soru geldi. Var mı öyle bir şey?
Mobil ekran okuyucu. Benim bildiğim yok böyle bir girişim. Hani şimdi mobil ekran okuyucuna kasıt.
Yani doğru mu? Cihazda mesela Android'de çalışan bir NVDA olabilir mi günün birinde gibi?
Tabii tabii. Ama farklı işletim sistemleri sonuçta. Hani bunlar...
İşte Windows'da.
Mantığı da farklı o yüzden.
Evet. Hani belki evet. Windows'da çalışan.
Ama bu şey karıştırılabiliyor bazen. Bu dokunmatik ekranlarda kullanılması, mobil alanda kullanılması.
Ha, evet.
Değil. Yani Windows'un tabletlerinde arkadaşlar. O Jaws'ın da çalışabildiği. Şu an Windows fonlarda evet, ne evet. NVDA ne de Jaws çalışmıyor. Onun için Code Factory ile bir anlaşma yaptılar.
Yani çok toplum engellediğiniz
ya o da işte Windows Phone da aslında Apple gibi Microsoft hiçbir şeyin kurulumuna falan izin vermediği bir yapı olmuştu. Evet, orada da kurulmuyor falan. Peki çok teşekkür
Şare,
ediyoruz.
Gitmeden ben...
İkinizi de herkese selamlar.
Adem abi bir şey diyecek galiba. Yok, son.
Ben spesifik bir soru soracaktım.
Gerçekten.
Yani şöyle. Şimdi ekran okuyucu var. İşte ne bileyim Apple'dır, VoiceOver'dır falan filandır. Hiç böyle... Bu kadar teknolojiden sıkılıp şey dediğin oldu mu? Ya aslında hepsini bırakıp emekli olunca çekileceğim bir kenara. Güzel şöyle kendimi toprağa, tarıma diyeceğim.
Onu yapmaya çalıştığım oluyor. Mesela başlarım gönlümden de çıkanımdan da.
Çünkü ben bu ara kendimi onu fark ediyorum bazen arada.
Bir şey olarak tanıyorum tabii. Yani orada söylüyorum da. Gözüktüm sesini. Şey yapan arkadaşım. şimdi bu teknoloji gerçekten hani şey yaptığım oluyor. Bu tarım varım falan dedin ama sen ondan daha önce mesela insan sesi. Yani ben benim için mesela gazete kitap okurken, dergi okurken iyi bir okuyucuyla birlikte hatta belki hani düşünsel anlamda da hani katkısı olan birisiyle birlikte dergi okumanın, gazete okumanın tadı başka arkadaşlar. Bir şey düşünebilirsin. Yani bu kitap okumak için Amazon'un Kindle'ı oradasın değil mi?
Buradayız.
Dinliyoruz.
Birçok yeni teknolojik şeyler gelişiyor ama mesela insanlar için o kağıt kokusunun tadı başkadır muhtemelen. Yani şey yapanlar, kitap sevenler, kitap okuyanlar için. Benzer bir şey görmüştüm geçerli. Yani belki de yaş aldıkça zaten teknolojik anlamdaki şeyleri arkadaşlara bırakıp.
Evet, artık gençler geliyor arkadan evet, onlar evet. Devamını yani, getiriyor evet, ama yapacak işlerimiz var yani dur o kadar erkenden gitmeye.
yani elbette ya, bizden katkı istediklerinde şey yapıp parazit yani yaş. Yaş almak derken yaşlanmayı kastetmiyoruz ben işte. Evet. Ama öyle Adem'e dönersek öyle dediğimiz oluyor.
Evet.
Yani bir dergiyi biz sentezciyle okuyabilmek güzel bir şey. Benim abone olduğum dergiler var parasını verip ve sağ olsunlar PDF olarak gönderiyorlar vesaire. Tamam onu sentezcilere okumak güzel bir şey ama yine de biriyle birlikte okumanın tadı farklı sanki.
Çünkü arada konuşup karşılıklı fikir alışverişinde de bulunabiliyorsun.
Başka yani sonuçta.
Öyle bir şey de var.
Yani, şimdi elektrik kesilse şey yapsa şimdi okuyunca da hani ikisinin de ne bileyim birbirine üstün şey yapmak çok doğru değil sanki.
Yani evet.
İnsanlar arasındaki iletişim şey önemli bir şey. Bizim tam körlüğümüzden kaynaklı insanlarla birlikte okuyoruz vesaire falan ama bu her zaman bir dezavantaj olarak değerlendirmemesi lazım. Hani bir ilişki geliştirilmesine, insanlarla diyalog kurmasına da bir vesile olmuş oluyor. Hani olumsuz bir şeyden olumlu bir şey olmuş bir
evet.
Şey. Yani biz üniversite zamanında birçok arkadaşımız oldu. Gönüllü okuyuculuk meselesinden. Örneğin Adem ve Gül. Hani çok sevgili, çok güzel ilişkilerimiz oldu. O yüzden ben yani teknoloji mi, insan mı şeyini yarıştırmamak lazım. İkisinin de şeyi ayrı ama ben teknolojiyle çok fazla iştigal edince tabii acayip sıkıldığım başlarım dediğim zaman ne oluyor?
Evet.
Peki. Çağrı'cığım seni uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben sevindim. Güzel bir sohbet edilmişimden.
Evet. Daha bu kadar ara vermeden her yeni en azından şöyle bir söz alalım senden. Her yeni NVDA versiyonu çıktığında seni burada konuk etmek istiyoruz.
Yani başka alanlarda da
Tabii yani tabii. Her alanda ya bu kanallardan bir şey olduğu zaman her zaman konuşmak isteriz.
Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. İyi akşamlar. Evet, İstanbul'da geveze, gül falan deyince gül sesini her yerde duymak mümkün. Artık çok kullanılıyor hakikaten. Aha. Sadece görme engelliler alanında olmadığı için olayı buradan da 3 nerdeki koda bağlamak istiyorum aslında.
Hocam bir müzik arası verelim mi önce? Vallahi insanlar yoruldu. Bir şeye gitsinler, ondan sonra 3 nerdi konuşalım ve NBA'yı alalım. Ha?
Bir müzik arası verelim hakikaten.
Saatimiz bu arada 22:41 olmuş hocam.
Oo, bayağı konuşmuşuz.
Ama o kadar güzel bir sohbetti.
Evet, hakikaten çok güzel. Ben
nasıl geçtiğini.
Çağrı'yla konuşurken ben de bir an geçmişe gittim çünkü ortak çok noktamız vardı bilgisayar konusunda paylaştığımız şeyler. Yani ortak bir üniversitemiz vardı. Evet, güzel bir parça, dinlendirici bir parça verelim.
Bazı arkadaşlar Can'ı programımıza duyurduk ama kendisi Skype'da yok, çevrim dışı. O yüzden yapabileceğimiz bir şey yok. Kusura bakmayın. Çevrim dışı olduğu için de dahil edemedik. Bunu da belirtelim. Evet hocam. Bir müzik arası ve sonra
devam. Evet, parçadan sonra buradayız.
Daha sonra birisi girecek mi?
Evet, şu anda yayındayız.
Kimse bir şey söylemedi ya, konuşabiliriz.
Şu anda yayındayız.
Evet. Evet, bu arada hoş geldin Emre.
Merhabalar herkese, hoş iyi akşamlar dinleyicilerimize.
Evet.
Önce senden önce şey oluyorduk hocam, sen şu üç ne olayını bir bahset yine bir erişilebilir soruluyordu çünkü güle geçmişken.
Evet, üç ne'de bir erişilebilirlik problemi ortaya çıkarmışlar.
Hadi üç ne arkadaşlar, hadi bilmeyenler için İstanbul'daki otobüslerin nerede olduğunu bilebileceğimiz bir internet sitesi. Ve oradan hangi otobüsün de o an nerede olduğunu öğrenebileceğimiz bir yapı. Ankara'daki Ego gibi bir yapısı olan bir yapı. Evet hocam.
3N'de otobüs hattının sorgulama kısmında işte otobüsün numarasını yazıyorsunuz. Hangi numara, hangi otobüs? İşte atıyorum 103 Şahin Bey Kabataş gibi atıyorum 103 yazıyorsunuz sadece. O bilgileri getiriyor. Ama sorgulama kısmına bir de güvenlik kodu koymuşlar. Güvenlik kodunun tabii sesli şeyi var ama mobil cihazlar da en azından benim iPhone'da çalmadı. Zaten çalsa da her seferinde o kodu girmek ayrı bir uğraşı. Çünkü onu bazen işte ben şey yapıyorum iPhone'da. İşte bir otobüsü takip ediyorsam sürekli yeniden yükle yaparak o an otobüsün konumunu, değişen konumunu tekrar öğrenme fırsatım oluyor. Ama burada öyle bir şey olduğu zaman işte güvenlik kodunu dinle, işte tekrar gir, kalabalıkta onu ne kadar dinleyeceksin, mobil cihaz çalsa bile o gürültüde falan gibi muhabbetler olmuş. Bir geriye gidiş olmuş o anlamda. Öte yandan mobil YTT diye bir uygulama var. Bu güncelleme yapmış, bir düzeltme yapmış. Şimdi bunda durağın otobüslerin ne kadar mesafede, daha doğrusu kaç dakikası kaldığını görüyorum şu anda bu uygulamayla.
Erişebiliyor mu peki hocam?
Yani ben şu anda kullanıp görebiliyorum şu anda erişebiliyor olarak.
Anladım. Evet. Peki biraz teknoloji hızı atlaşalım, Emre ile buluşalım. Evet Emre'cim hoş geldin tekrar.
Evet merhabalar tekrar. Bu arada Ankara'daki sistem iyi işliyor. Hatta bunu hani körler tabii kullanmıyor sadece. Görenler de çok kullanıyorlar. Hem Android'de hem iOS'da işletim sisteminde. Bunun yanında da internet sitesi var tabii. Yani ego.tr/mobil/otobüs nerede ASP internet adresinden kullanılabiliyor. Tabii ben şu an için çok fazla kullanmıyorum duraklarda internet bağlantım olmadığı için ama çok rahat erişilebilir bir şekilde kullanılır biliyorum. Yani en azından iPhone'larda falan. Ve internet sitesinden de kullanılabiliyor.
Yani Ankara'ya geldiğimde test etmiştim onu. Hakikaten bayağı başarılı. Zamanında da geliyordu yani iPhone'da test.
Ya bugün otobüsün 7 dakikası kaldığını söyledi gören birisi durakta ve 7 dakika yaklaşık civarında otobüs geldi.
Doğru.
O açılardan güzel. Evet, bugünkü programımızda kısa bir ayrımcılık bilgilendirmesinden başlamak istiyorum yine. Ceza ve tepki fevleri genel müdürlüğünün bir ilanıyla ilgili konuşmak
evet.
istedim.
Evet.
Şimdi tabii aslında bu o ilanı gördükten sonra araştırdığımızda geçmiş tarihlerde de böyle ilanların yapıldığını görüyoruz. Ama bazen tesadüfi işte karşımıza çıkıyor. Ama o tesadüfi ilanlarda da hareket etmemek lazım. Geçmişini de araştırmak lazım. Yani şimdi KPSS'ye göre bir alım yapılacak kadrolu olarak ve burada işte başvurular kısmında işte engelli olmaması gerekiyor. Yani orada bütün engeller sıralanmış. İşte şaşılık, körlük, sağırlık, topallık falan filan diye o şekilde yalnız ilan geçiyor. Bu ibarelerle. Ve bu kişilerin başvuramayacağını, daha doğrusu şöyle bir şey, başvurabilirler ama sözlü sınav esnasında rapor isteniyor. Yani
istersen başvur ama el isteniyor.
Ha yani aynen öyle bir durum söz konusu ve bu yönetmeliğe dayandırılıyor. İşte Adalet Bakanlığı'nın atama yönetmeliğiyle bu durum söz konusu olmuş. Yaklaşık 10 yıldır böyleymiş. Biz dün bu ilgili kurumun yetkilisiyle görüştüğümüzde yani bu şeyi söyledi bana tekrar işte başvurabilirsiniz. Hani şimdi kör olarak, teknik olarak biz nasıl sen körsün diye önyargıda bulunabiliriz ki gelirsin karşımıza raporla. Öyle hani kör olup olmadığını anlaşılır falan dedi. Ben de şu örneği verdim. Şimdi öğretmenlik için KPSS'ye başvurabiliyoruz. Bir avukat da internet üzerinden öğretmenlik için KPSS'ye pekala başvuru yapabilir ama atama esnasında diploması olmadığı için mümkün değil yani öğretmen olarak atanması. Bu biraz buna benzedi. Yani diğer taraftan işte aynı konu. Yani biz sizin iyiliğiniz için böyle düşünüyoruz mantığıyla hareket ediliyor burada da. Hı-hı. Yani cezaevlerinin çok yüksek riskli yerler olduğu ve burada engelli birisinin çalışmasının çok kolay olmadığını. Yani işte çeşitli kazalardan bahsetti. Yani işte bir yangın oluyor, tek bir çıkış var. İşte bir işte...
Bundan ki biriyle konuştunuz mu hani bu konuda?
Evet, evet. Bahsettim. Onlardan bahsediyorum. İşte bu işte her gün girerken bu X-ray cihazından geçmek zorunda kalıyoruz. Yani ölmeden geçmemiz gerekiyor. Buradan hani engellere zorluk çıkabilir mi?
Vah ya, i̇şte, ne kadar seviyorlar bizi ya. Evet. Boşuna yaygara koparıyorsunuz kardeşim. Bak X-ray'den, radyasyondan etkilenirsin sonra her gün geç bir de o var tabii.
Ya, radyasyondan değil de yani hani işte ne bileyim bu cihazların ötme durumları falan herhalde ondan bahsetmek istedim. onun dışında işte en azılı suçlularla görüşmek durumunda kalmak gibi vallahi şeylerden falan bahsetti. Hani geçmiş yıllarda hapishanelerde çalışanlar olduğunu ben biliyordum. Yani o örnekleri versek de hani çok şey değil mi? Zaten adam da hani yetkin değildi. Ben
bu kimle görüştünüz siz? Pardon cezaevlerinden. Hani bu örnekleri vermem.
Genel müdürüyle görüştük. Ceza ve tepki evleri genel müdürüyle.
Yani insanlar bizi seviyorlar yani boşuna yani niye böyle şeylerle gidiyorsunuz adamlar falan yani.
Şimdi bu ilanla bunu değiştirmek mümkün değil çünkü adam yönetmelikteki şeyi uyguladığını söylüyor. Ama hani bakış açısı bu zaten değişmez de yani. Yani değiştirme şansı olsa da değiştirmez de. Ama işte şunu dedi yani demek ki dedi bu yönetmelik üzerinde biraz oynayacağız dedi yani yine kılıfına uyduracaklar yani. Belli ki öyle bir değişiklik söz konusu olabilir. Yani burada sorgulanması gereken diğer bir konuda işte zaten hani engelliler için ayrı bir alım var. Yani oraya başvurulabilir gibi bir şeyde de
oldu. Nasıl olsa TÖMSS var. Onlar evet. Kardeşim burada ne işiniz var? Tabii ki işiniz konuştuğumuz şey aslında bunu. Yani burada da konuşmuşuzdur belki.
Evet. Yani dün de tartışmaya açmak istedim grupta. Bilmiyorum belki diğer konular arasında fazla ön plana çıkmayacak gibi görünüyor. Neyse yani şimdi böyle bir durum söz konusu ve bu konu çok daha başka kurumlarda dile getiriliyor. Yani ya da buna benzer yönetmelikler, ibareler başka kurumların yönetmeliklerinde de geçiyor olabilir. Yani bunu artık ciddi bir şekilde ele almamız gerekiyor ve üzerinde çalışılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa ileride dönemlere daha başka ayrımcı muamelelerle de karşılaşmamız söz konusu olabilir. Yani tamam cezaevi yüksek risk grubunda. Okullarda da öğrenciler tehlikeli. Yani işte ne bileyim avukat hacize gidiyorsun saldırıya uğrama şansı var. Yani bunun bir şeyi yok.
Ona bakarsa yok. Hayat...
Ama yani. Hapishaneler diyor. Ben bunu söylediğim zaman gerçekten öyle değil diyor. Yani
gerçek mahkum saldırı şimdi.
Yani, hakikaten orayı görmeniz lazım diyor. Yani yüzde kurumların bile
desek bir şey almazsan nasıl göreceğiz?
Almadık göremiyoruz desek.
Normal insanlar kavramı konu. Yani normal insanların bile %85'i bu kurumdan ayrılmak istiyor. Yüzde anket yaptık diyor. Yani
Allah kardeşim. Tamam abi onlar ayrıldı. Normal insan ayrılmak istiyormuş. Ben engelli olduğum için geleceğim.
Ya işte burada olay şu. Belki de hani hiç kimse başvurmayacak yani. Hakikaten cezaevlerinde çalışmak kolay bir şey değil. Yani,
ya başvur ama o kişinin kararı olmalı kişinin işte. Sorun ne yani? Sen hakikaten bugün şey aklıma geldi. Bugünkü şeylerden biri de Önder bir mail atmış Göğüpte'yine. Hocam okudun mu Alem Hocam sen mail'e de? Orada şey anlatıyor. Lan diyor bak burada gidiyorum diyor. Adam eski diyor. Evli misin yok. Zaten diyor sizin evlenmeyi sizin karnınızla çekin. Ben demiş adama. Adama zulmedersiniz. Yani bir de bunu açıyan bir de bunu ses savundu yani genel müdür açık açık. Zaten oralarda yapamazsınız falan.
Evet, evet.
Kusura bakmayın yönetmeliğimiz böyle değiştirmemiz lazım demedi de açık açık savundu aynen. Yani bunu size bir de.
Aynen öyle yani bu mümkün değil. Yani bize ne satıyorlar engelli bir kişi nasıl burada çalışıyorsun diye. Yani geçen sene ÖMSS ile bu müdürlüğe memur alımı yapıldı. Biz ona da karşı çıktık ama yine de aldılar diye de ekledi.
Tüh deseydiniz ya. Nasıl başaramadınız müdürüm? Yardımcı olalım onu atalım hemen deseydiniz yani. Ya gülüyorum yani, aslında ama hani yani bu tür durumlarda ne yapacağımız gerçekten tartışmamız gereken bir konu Emre ya. Yani.
Evet yani ben hani gruptaki tartışma potansiyelini de göz önünde bulundurarak onu bir yazmak istedim. Çünkü burada bir sonuca götürmesi lazım bu tartışmanın. Ve bir kamuoyu oluşturmamız da gerekiyor. İşte yani EKPSS olmasın diyoruz ama EKPC'si olmasın diyen bir azınlığız. Bu EKPC'si niye olmasın? Bunu bir tartışmamız
lazım. Ama ya bunları hep öngör, yani biz konuştuk burada. Buna yönelecektir. Sizin hali bir sınavınız var abi. Onu ne yapsınlar? Onda da işte belli bölümleri ancak yani kişilerin oralara gitmesine.
Ya, evet. Ama şimdi hani insanlar öngörülere bazen hani felaket tedavülü gözüyle de bakıyorlar. Dolayısıyla şu anda yaşanmış ve yaşanmakta olan evet, şeyler üzerinden gidersek, önemli. Somut vakalar üzerinden gidersek belki kamuoyu oluşturma şansımız daha fazla olur. Yani bu, şimdi gelecek yıl bu sınav yine yapılacak 27 Nisan tarihinde. Ondan sonraki atamaları da göreceğiz. Şimdi iki tane atama olacak 2014 yılında. Bakalım hangi kurumlara ne şekilde atamalar gerçekleştirilecek? Ya da işte KPSS ve benzeri bir sınavla atanmak isteyen bir engellinin karşısına nasıl şeyler
çıkacak? Böyle engeller çıkacak mı? Evet.
Yani yakın bir zamanda hani KPSS'de yine öğretmen arkadaşlar atandılar. Orada bir sorun çıkmadı gibi görünüyor. Ya da henüz daha atamaları sanırım tebliğ edilmedi. Yani bakacağız orada bir sorun çıkacak mı örneğin?
Gerçekten önemli bir konu. Gerçekten bu ciddi bir sorun bu nokta. Bir de ben hani yine tartışmaların üzerindeki bir şeye de değinmek istiyorum. Şimdi sen ya ben bir kör olarak ya da herhangi bir başka engelli olarak o cezaevi genel müdürlüğe empati falan yapmak istemiyorum yani açıkçası. Hani o konuşuluyordu ya. Bu bambaşka bir şey ya. Adam kurumsal olarak sana ayrımcılık yapıyor ve sana baktığı açı belli. Yani benim burada beni yasal olarak koruyacak bir mekanizmanın olması gerekiyor. Yani bu adamın böyle rahat rahat bu lafları edip beni oradan hadi güle güle canım seni seviyorum diye yollayamaması gerekiyor diye düşünüyorum.
Yani, yani işte yani bu noktada bence işimiz kolay değil. Yani bu bakış açısını kazandırmak kolay değil. Yani şimdi mesela geçmiş yıllara bakıldığı
zaman... Abi istesen hani de kazanmaz ki adama bakış açısını. Ben onu bekleyemem yani bu arada o işe başvururken. Adama ya engeller böyle değildir onu mu anlatacağım sürekli yoksa hani... Kaç kişiye anlatabilirsin? Nasıl anlatabilirsin? Emre bilmiyorum yani.
İşte bu noktada çalışmamız lazım. Yani tartışmamız lazım. Fikir üretmemiz lazım. Yani bu algı nasıl değiştirilir? Hani belki geçmiş yıllara bakıldığı zaman engellilik alanında daha fazla çalışmalar yapılıyor, daha fazla şeyler yapılıyor ama yani bu bakış açısı da çok önemli. Yani özürlü kelimesinin yerine engellilik kelimesini getirmekte çok fazla bir değişiklik söz konusu olmuyor. Yani bu yarın daha başka kelimeyle de değiştirilir. Mühim olan terminolojinin değişmesiyle birlikte hani bakış açısının da değişmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada neler yapılabilir? Hani devlet hala korumacı zihniyette ya da işte ya bu senin temel hakkın bir şey diyorum ben. Ya bunun kararını bırakın da engelli kişi versin. Yani bu işte cezaevlerinde çalışıp çalışmayacağına kişi kendisi karar verir. Yani çalışırsa da bütün riskleri göze almıştır.
Ama öyle değil. Engelli bilemez ki bunu Emre. En büyük engelli o kararı nasıl verecek tek
ama başına? Ama o iş öyle yani, değil işte. Diye
kolay mı engellinin öyle tek başına yani karar vermesi? Vasisi var mı yanında? Refakatçisi var mı? Adam öyle atmışsın tek başına ortaya kararını versin diyorsun. Yani bilmiyorum Emre yani.
Yani bankaya bunu... gidiyorsun, notere gidiyorsun. Senin iyiliğin için sana imza attırmıyorlar. Yani,
değil hani, mi? Yani her yer.
Bu bakış açısı her kurumda en alt tabakadan üst kuruma kadar karşımıza çıkan bir olay olduğu için yani bu noktada çok ciddi bir süreç tasarlamamız lazım. Yani bu bir toplantıyla bir şeyle düzelecek falan bir şey değil. Bu belki uzun süre alacak bir süreç. Sabırla ve iyi bir planlama yaparak işin üzerine gitmemiz gerekiyor bence bu hak temelli faaliyet gösteren STK'lar olarak. Yani bunu...
Bu tür haberleri duydukça hakikaten ümitsizliğe kapılmıyor değilim yani bir taraftan hani daha nereye kadar mücadele edeceksin diye düşünüyorsunuz ama tabii böyle bir şeye de hakkımız yok yani bir şekilde üzerine gitmek zorunda olduğumuz şeyler. Yine de o genel müdürle görüşme insanları tebrik ediyorum seni yani önemli. O anlamda da şey yapalım.
Yani hani en azından meselenin aslını net bir şekilde öğrenmek açısından. Yani bu mesela adliyede de böyle bir alım olacak. Orada da bu ilan var. Yani aynı şekilde var ve bu uzun yıllardır böyle gidiyor. Böyle de gidecek yani yönetmek değişimi kadar.
Gürkan da diyor ki beni de okullarına alırlarken diyor sana yaptıracak bir işimiz yok ne yaptıracağız sana demişlerdi diyor. Yani bunun şeyi yok arkadaşlar. Ceza veya hani bazı şey düşünecek. Adam haklı mı falan diyor. Bunun öyle bir yani hangi bölüme yani hangi işe giderseniz gidin sizin orada neden bunu yapamayacağınıza ilişkin bir sürü şey orada sürmek mümkün yani. Bunu bir anlamak zorundayız biz önce kendimiz olarak. Çünkü bazen öyle şey ya adamlar haklı nasıl olacak falan diyorlar ya mesele oradaki cezaevi o ya da bu değil yani. Adamlar orada senin olmaman gerektiğini savunan bir argüman bulurlar zaten.
Kesinlikle. Yani bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın görece yükselme yönetmeliği var. İşte yani engelli kişinin yapabileceği bir şey varsa yükselebileceğini söyleyen bir durum var. Bunu kim belirleyecek, neye göre belirleyecek, nasıl belirleyecek? Yani şimdi daire başkanlığı yapamayacak mı engelli bir kişi başvurduğu zaman? Yani olur. Böyle şeyler var. Yani bu mevzuat taraması ve bu mevzuat taraması şimdi şey yapıyor. Bu engelli hakları izleme grubu. Umarım yani orada iyi bir tarama yapılır ve üzerine gidecek çözüm önerileri de belki o şeylerde, toplantılarda, o grubun toplantılarında belki tartışılır diğer engelli STK'lar. Çünkü sadece köleleri ilgilendiren durumda değil. Ve belki orada bir çözüm önerisi, uzun süre ilişkili bir çözüm öneri planı ortaya konulabilir. Yani eğer o olursa güzel olacak.
Evet Emre, sonuna da yaklaşıyoruz programımızın. Başka nelere değinmek istiyorsun? Kısaca bir 5 dakika daha verelim sana. Mustafa evet. Bekliyor, yayınımızı alacakmış. Şu an mail attı, mesajını gördük.
Tamam. Bu hafta gönüllü hak projesinden bahsedecektim ben ama bu konunun da üstüne gitmek istedim yani bu konuşalım.
Evet, çok önemli bence de.
Bence de.
Ya, yoksa diğer bizim faaliyetler sonraki haftalarda da anlatılır. Şimdi gönüllü arkadaşlar, şimdi işte mevcut durumda az önce de konuşuldu ya işte insanlara falan kimi zaman ihtiyaç duyuluyor gönüllülere falan filan. Bu hala var. İşte sesli kitap okutuluyor. Hı-hı. Bu sesli kitaplar profesyonelere okutulmuyor. Gönüllülere okutuluyor. Ya da işte buna benzer şeyler. İşte asistanlık tamam bazı yerlerde burslu veriliyor ama birçok yerde toplum hizmeti uygulamalı dersiyle ya da işte yine gönüllü öğrenci kulüpleri aracılığıyla veriliyor öğrencilere üniversitelerde falan. Böyle şeylerle hala karşılaşıyoruz. Ve bu noktada her zaman her kişi istediği zaman şey bulamıyor. Yani gönüllü bir kişi bulamıyor. Hı hı. Özellikle büyük üniversitelerde değil ama daha orta seviyeli üniversitelerde ya da işte şehirlerde diyelim. Ve bu noktada biz geçen yıl 2012 yılında başlattığımız bir proje vardı Gönüllü Ağ diye. Bunu dernekleştikten sonra daha da üstüne gitmeye başladık. Ve burada işte görme engelli öğrenci ve öğretmenlerin mevcut şartlarda erişilebilirlik düzenlemesine ellerindeki şartlarla gideremedikleriniz takdirde gönüllü bir kişinin desteğini talep edebilecekleri bir mekanizma, bir ağ oluşturmayı amaçladık. Hı hı. Burada mesela ne taleplerde bulunabilirler? İşte üniversite hazırlık ya da işte yabancı hazırlık gibi ÖSYM'nin yaptığı sınavlara yönelik kaynak sıkıntısı hala var.
Evet.
Ve bunların insan sesiyle de okunması önemli çünkü sınavlara insan sesiyle giriliyor. Ve bu noktada işte test seslendirme talebinde bulunabilir. Ya da işte üniversite ya da lise öğrencisi arkadaşlarımızın ya da tabii ortaokulda olabilir kaynaştırmaysa el yazısı halindeki ders notlarının erişilebilir formatlara dönüştürülmesi ya sesli ya Word halinde.
Biz bunu çok yapıyoruz bu ağız içinde yani bizim üniversitelerde ders notları geliyor onları bilgisayar ortamına geçirten bayağı bir öğrencimiz gönüllümüz
evet, var. Evet biz de bu şekilde birçok arkadaşa destek olduk aslında 1,5 senelik süreçte. Bunu yapılabilir ya da işte literatür taraması yani özellikle akademik evet. Araştırma yapan kişilerin kütüphanelerde literatür taraması yapması biraz sıkıntılı. Hı-hı. O noktada yardım alabilirler, destek alabilirler. Ya da işte görme engelli öğretmenleri sınavlarının ya da işte ödevlerinin okunması gibi noktalarda destek talebinde bulunabiliyorlar. Gönüllülerde, gönüllü kişilerde buraya kayıt formu aracılığıyla başvurularını yapıyorlar ve bizler bir talep geldiği zaman bu talebi gönüllü ağına iletiyoruz. Ve o gönüllü ağına ilettiğimiz talebe gönüllü bir kişi karşılık verdiği zaman ben bu talebe gönüllüyüm dediği zaman ikisi arasındaki iletişimi kuruyoruz ve ondan sonrası bu iki kişi arasında sürdürülüyor. Biz aslında aracılık yapıyoruz burada. Hı hı. Şu anda 26-27 şehirde gönüllü arkadaşlarımız var. En fazla İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de. Ondan sonra diğer şehirlerde geliyor.
Size şey gibi geldi. Gönüllü ve gönüllü bulma kurumu gibi bir şey oldunuz.
Yani evet ama bunun mesela daha başka şeyler mesela sadece her alanda gönüllü olma gibi bir şey görmüştüm ben yakın zamanda. Yani bu işte yine gönüllüler oluyor. Bu engellilikle alakalı da olabilir. İşte ne bileyim çevrenin korunmasıyla ilgili de olabilir. Yani çok farklı. Böyle bir şey de görmüştüm çok yakın bir zamanda. Yani bu şu an için ihtiyaç. Umarız ki yarın ihtiyaç olmasın ve bu çalışma görevini tamamlasın.
Ama aslında gönüllülük hiçbir zaman bitmez yani her zaman hani her konuda gönüllülük vardır. Engellilik de ilgili bir çağrıyı da belki dinleme şansın oldu orada da bahsettik. Yani bu dediğim gibi sırf bir şeyleri okumak, literatür taramak olmasa bir gün test okur, yarın mutlaka başka ihtiyaçlar çıkacaktır. Ve hayatta yalnız değiliz. Bence çok önemli bir... Bir de 3-4 yıldır uyguluyorsunuz değil mi siz bu gönüllü şey?
2012 yılında başlattık. Yani yaklaşık 2 yıldır olacak. 2012'nin başında yapmıştık ve şu anda tekrar bu projeyi faaliyete geçirdik. Zaten aktifti. Yani talepler geliyor. Mesela işte üniversite KPSS'de çalışmak isteyen kişilerin eşleştirmesini yaptık. Onun haricinde işte metin okumak isteyenlerin işte daha sonra erişilebilir ders materyallerine ulaşma noktasında bir destekte bulunduk. Şimdi eğer okutabilirsek YGS testleri okutmak gibi çalışmalarımız var. Hani oluşmadan da şu anda yapıyoruz falan demek istemem. Yani onunla ilgili düşünceler, çalışmalar var. Yani dolayısıyla işe yarıyor. Şimdi buraya nasıl talepte bulunabilir arkadaşlarımız? www.egitimdegormeengelliler.org/gonulluagi internet adresimiz. www.egitimdegormeengelliler.org/gonulluagi. Burada zaten projeyle ilgili detaylı bilgi de yer alıyor. Size az önce bahsettiğim ihtiyaçlarla ilgili neler yapabilirim ben gönüllü olarak kısmı var ve görme engel olarak ne tür taleplerde bulunabilirim şeklinde iki ayrı başlığımız var. Buralardan da detaylı bilgi alabilirsiniz. Gönüllü veri tabanı kayıt formu var. Burada işte kişinin öğrenci olup olmadığı, mesleği, hangi şehirde ikamet ettiği, e-posta adresi gibi bilgiler alınıyor. Bir diğer formumuz da görme engelliler için talep formu. Tabii burada da işte görme engelli kişinin yine iletişim bilgileri, e-posta ve telefon bilgileri. Örneğin gönüllü ağına kayıt olmak isteyen bir gönüllü için telefon bilgisi vermek zorunlu değil başlangıçta. Ama görme engelli bir kişi için biz bunu zorunlu tuttuk.
Tabii.
Çünkü iletişim daha hızlı olsun. Ama gönüllü bir kişiden yani belki vermek istemeyebilir. E-postayla yürütülecek bir iletişimi talep ediyor olabilir. Yani bu şekilde talebini ayrıntılı bir şekilde açıklamasını istiyoruz ve biz bunu gönüllü ağına iletiyoruz oluşturduğumuz ağ aracılığıyla. Oradan da dediğim gibi ihtiyaçlar eşleştiriliyor. Şimdi aynı zamanda tabii internet imkanı olan kişiler mi sadece bu projeden yararlanabilecek, yani görme engelli? Hayır. Biz dedik artık bunu telefonla da almamız lazım. Şu anda size 3 tane telefon numarası vermek istiyorum. Çünkü bunu özellikle internet erişimi olmayan arkadaşlarınıza iletebilirsiniz.
Tabii.
Tabii internet olursa hani çok daha kolay sistemimize düşüyor ama telefon olduğu zaman da sonuçta telefonla ulaşacağız işi bu sisteme gönderecek. Şimdi 3 tane telefon numarası vereceğim. Bunlardan birisini arayabilirsiniz.
Tabii.
Birinci numaramız 507 368 1603.
507 368 1603.
03. Evet. İkinci numaramız 0537 401 87 99.
0537 401 87 99.
Evet. Üçüncü numaramız da 0506 261 29 61. 0506 261 29 61. Bu numarayı da arayabilirsiniz. Yani bir numara vermedik sadece. Çünkü sonuçta mobil bir durumda oluyoruz ve dışarı bir kişinin uygun olmaması, telefon açaması gibi vardı. Öbür numaralara da ulaşılabilir.
Bu herhalde sizlerin cep telefonları mı?
Evet, yani bu çalışmayla ilgilenen kişilerin cep telefon numaraları. Buraya söyledikleri zaman talepler iletilir ve umarım çözüm bulunur. Evet, yani tabii %100 çözüm bulacağımızın da garantisi şu an için yok. Yani bir kişi bir talebi bulunuruz ama ona gönüllü çıkmazsa o noktada yapabileceğimiz evet. Bir şimdi yok.
Evet. Evet. Bir programımıza daha önce de konuştuk Emre ile, belki inşallah fırsat olur da bu gönüllü ağından yararlanan bir gönüllü ve öğrenciyi belki birlikte konuk almak iyi evet. Olur hakikaten.
Uzun süredir çalışmış arkadaşlar vardı İstanbul'da sanıyorum. Onlarla irtibat kurabilirsek
evet.
Belki bu durumu ilerleyen haftalarda mümkün kılabiliriz. Yani internet adresini tekrar hatırlatayım son olarak. www.egitimdegormeengelliler.org/gonulluagi. Öğrenciler, öğretmenler ya da işte sınavlara hazırlanan arkadaşlarımız bu ağdan faydalanabilirler, ihtiyaç duyarlarsa.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Emre'cim katıldığın için.
Ben teşekkür ediyorum.
Görüşmek üzere diyoruz tekrar.
Görüşmek üzere.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Evet.
Evet, bir programı daha nihayete
erdirdik. Mustafa'dan özür diliyoruz. Yine vaktinden biraz çaldık. Şimdi programı Mustafa'ya bırakacağız. Mustafa oralardaysan hazırsan programı sana bırakıyoruz diyelim arkadaşlar. Ve biz de bu arada hepinize veda edelim.
Evet.
Gerçekten güzel bir program oldu. Çağrı'ya çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten özlemişiz böyle program. Böyle uzun süre konuşmayınca hocam. Evet. Daha yani iki saat daha konuşsak Çağrı'yla konuşurduk. Emre'ye de sağ olsun. Özellikle bu şey çok komikti yani. Cezaevindeyim yaklaşımı. Komik değil aslında. Hep böyle de.
Ya hocam. Ya
mantıklı diye söylüyor ve senin bunu yutmanı bekliyor. Üzücü olan o. Yok cezaevi evet. Çok tehlikeli. Mahkum bilmem ne şu çıkışı yok falan. Ve şey... Oradan kötüsü. Sizin kendi sınavınız yok muydu kardeşim? Niye bununla başvuruyorsunuz?
Zaten biz böyle gidersek işte sizin kendi sınavınız yok muydu? İşte sizin kendinize ait iş yeriniz yok muydu? Gibi gideceğiz.
Kendi sınavında, o kendi sınavına girip kendi yolunda yürüyen ve kendi işine giden bir millet haline bu ayrıştırma ne kadar uğraşsak da ya bu hep mücadele etmek zorunda olduğumuz bir şey arkadaşlar. Yani değil mi hocam? Toplumsal olarak. Bunlar sürekli uğraşmadığımız müddetçe sürekli hortluyor yani. Sürekli yani, seni ayrı bir yere itme.
İşte Homo Ibretus'ların mücadelesi.
Evet Homo Ibretus'lar bakalım Homo Ibretus'un şeyini de ilkeyi de bir dahaki programımızda belki yayına ibretlik biçimde alabilirim hocam. Değil
evet.
Mi? Evet. Evet çok teşekkür ediyoruz yine bütün dinleyenler için bizi. İnsanların da uykusu geldi artık. Bizim de geldi valla. Şimdi ben kar tipi altında eve doğru döneceğim. Programımızı yarın Selfspace adresinde linkini koyacağız arkadaşlar. Onu da Engel Seçimli Saatler bölümünde engelseçim.com'da Engel Seçimli Saatler yayınları diye bir sayfa oluşturacağız. Onun içine hatta bu sezondaki tüm yayınları koyalım değil mi hocam?
Evet, evet.
O şekilde orada bulunduracağız evet. Diyelim ve tekrar iyi akşamlar dileyelim.
Görüşmek üzere.
Mustafa yayını sana bırakıyoruz.
Evet.